Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratıcı şeyleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Tarık Hocam, Oktar Hocam, Akın Hocam ve Melih Hocam'la beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. İman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Allah'ın yaratma sanatını konuşacağız inşallah. Buyur hocam.
DNA'dan başlayalım isterseniz yine. Çok, hakikaten çok büyük mucizeler var. Hep de şaşkına çevirecek, hayret verecek gelişmeler oluyor. Şimdi herkesin bildiği bir konudan bahsedelim. Mesela kanser. Kanser genetik mutasyon olduğunda oluyor. Evrimcilerin saçma sapan iddiası var. Mutasyonun güya işte faydalı bir mekanizma olduğuna dair. Tam alakasız. %99 zararlı, %1 sessiz oluyor. Ve çok ağır sakatlıklar ve hastalıklar meydana getiriyor. Yani mesela kanser. Kanserin sebebi DNA'daki bozukluklardır. Mutasyonlarda mutasyon olduğu takdirde. İşte biz bunu nerede gördük? Mesela Nagasaki, Hiroşima atom bombası atıldığında. Bu Çernobil kazası oldu Rusya'da. Hep kanser olmadı mı orada? İnsanlar ölmedi mi? Yani hiç duyduk mu biz daha gelişti insanlar diye böyle bir iddia?
Evet.
Bize de bir şey olmaz yani. Mümkün değil. Mantığa aykırı. Tıpkı kitaptaki harf değişiklikleri gibi rastgele. Kitaba zarar verir. Bunu herkes bilir. Yani kesinlikle. Bunu bilmek için bilim adamı olmaya gerek yok. Çocuk bile bilir bunu. Şimdi kansere bakalım. Kanserin şu kabaca bir kanser nasıl oluşuyor? Onunla ilgili bir filmimiz var.
Tamir mekanizması olmasa ne olurdu? Hücre çoğalıp...
Evet, görüntüyü veremedik galiba Ekran ama.
Kide olabilir belki.
Şimdi oldu.
DNA'daki tamir mekanizması olmasa ne olurdu?
Oktay hocam, görüntüde sorun var. Hücre
çoğalması sırasında DNA'nın kopyalanması
geldi hocam, sağ ekranı tersen.
Kontrol edilir. DNA'da oluşabilecek bir hasar hemen tespit edilip tamir edilmezse bu DNA'yı kullanarak oluşan yeni hücre anormal olarak çoğalmaya başlar. Anormal hücreler hızla çoğalarak etrafındaki dokuyu ve üzerinde bulunduğu organı istila eder.
Evet, bu şimdi kanser oluşumunu görüyoruz burada. Bakın, kanserli anormal hücreler üremeye başladı burada. Bu hücrelerin verdiği zarar ya diğer dokuları iterek oluyor ya da infiltre dediğimiz böyle dokuların arasına girerek özel enzimler üretiyor kanserli dokularda. Onlar da hücreler böyle diğer dokunun içine girerek istila ediyor. Bu da özel bir yöntemi kanserin. Veya girmiyor içine ama iterek, sıkıştırarak ona zarar veriyor. Tümör dokusu kaplıyor. Tabii kanserin önemli bir etkisi de metastaz yapması. Yani bir parça kopuyor kanser dokusundan. Minik böyle kanserli hücreler dolaşımla veya lenfatik sistemle gidip başka bir dokuya yerleşebiliyorlar. Mesela akciğere gidiyor, mesela karaciğere gidiyor, kemiğe gidiyor, beyine gidebiliyor. Metastaz yapabiliyor böyle bu şekilde ve zarar veriyor.
Oluşumu bu şekilde başlar. Bu anormal hücrelerden tek bir tanesi kana karışırsa bu hücre...
Bakın burada bir noktada kanser oluşurken yeni kendi kan damarları da oluşuyor bunun. Yani tümör hücrelerini besleyecek kana ihtiyaç var tabii, yoksa hayatta kalamazlar. Gördüğünüz gibi bakın, normal dolaşım sisteminden damarlanma yoluyla yeni damar oluşuyor ve kendine kan alıyor. Bu da çok büyük bir mucize. Yani kanser de apayrı bir şey. Onun da Allah tarafından özel olarak yaratıldığı çok belli.
Tabii ki.
Bir hücre durdurak bulmadan üremeye başlıyor. Allah şunu gösteriyor inşallah, hikmetlerinden biri. Normalde bütün hücreler ne kadar bölüneceğini, nerede duracağını çok iyi bilir. Mesela karaciğeri yapan, karaciğeri biliyorsunuz bir organ vücudumuzda. Belli bir büyüklüğü vardır. Yani 3 aşağı 5 yukarı insanlarda yaklaşık olarak oranlıdır. Yani vücuduyla tabii oranlı olarak belli bir büyüklüğü vardır. Karaciğerin siz önemli bir kısmını çıkardığınızda, mesela bizim bir arkadaşımız olmuş öyle. Annesine karaciğer nakline ihtiyacı vardı. Ölmek üzereydi, vefat etmek üzereydi annesi. Arkadaşımız karaciğerini verdi, uyumlu olduğu için. %70'i çıkartıldı karaciğerini. Yani normal kalan %30'luk bir bölümü, yaklaşık üçte birlik bölümünden işte biraz daha az bir bölümü kalmış oldu. Fakat aylar içerisinde o tekrar büyüdü, Allah'ın dilemesiyle. Eski büyüklüğüne geldi ve durdu.
Yerini yaptı yani.
Evet. Peki şimdi burada hep birlikte düşünelim. Şimdi karaciğer eksildiğini o hücrelerin bilmesi gerekiyor. Değil mi? Eksildiğini bilecek. Ben eksiyim diyor. Gitti diyor öbür hücreler diyor. Üremeye başlıyor, bölünmeye başlıyor. Yine mükemmel karaciğer dokusu oluşturuyor. O karaciğer dokusu da dolaşımla bağlantılı olarak yine bütün eksik fonksiyonlarını yapacak şekilde ama. Yani metabolize ediyor bütün vücudun metabolizmasını. Hep karaciğer üstlenir ve yüzlerce işlem yapılıyor karaciğerde. Eski büyüklere geldiğinde durdu. Kim söylüyor buna? Biliyor, hücre öyle programlanmış ki Allah tarafından. Burada çok üstün bir akıl var. Biz o aklın sahibinin Allah olduğunu net olarak görüyoruz. Yani delillerden görüyoruz. Bilimsel deliller bize bunu gösteriyor. Kanser de Allah onu gösteriyor. Dokuda bir mutasyon olduğu zaman, yani evrimcilerin iddia ettiği gibi böyle bir değişiklik DNA'da, bu sefer o hücre durdurak bilmiyor. Bakın orada hiç bütün dokuları olmasına rağmen etrafında hiç fark etmiyor. Evet. Anormal hücreler üremeye başlıyor. Anormal hücre çünkü diğer dokulardan da farklı. Bunlar böyle özel dokulaşmış hücreler değil. Farklı oluyor böyle diğer içinde bulunduğu dokudan farklılık gösteriyor ve durdurak bilmeden üremeye başlıyor.
Başka bir organa yerleşebilir ve orada yeniden çoğalmaya devam edebilir. Kanser bu şekilde vücuda yayılmış olur. Darwinistlerin iddialarının aksine DNA'daki mutasyonlar asla faydalı olmaz. Mutasyonlar bir canlıya yalnızca hasar ve yıkım getirir.
Yani kanseri oluşturan bir mekanizmanın nasıl faydalı olabilir? Adam ölüyor yani. Ya kanser hastası değil mi? Eğer tedavi etmezseniz hayatını dünyada iki numaralı ölüm sebebidir kanser. Evet. Yani çok büyük oranda insan ölümüne sebep olur. Kalp hastalıkları var, kanser var, işte beyin inme, felç. Bir de grip var. Grip de çok öldürücü bir hastalık. Evet, burada da bakın şimdi çok şahane bir buluşta bulunacak. Kim? Celal Şengör.
Çok güzel bir soru soruluyor Celal Şengör'e. Yalnız yanıtı o şekilde olmuyor ne yazık ki.
Adam sesinin azalmasını anladım. Bir radyasyon madde geldi, koptu gitti. Peki nasıl artıyor?
Bakın çok güzel bir soru soruyor arkadaş. Diyor ki radyasyon sonucunda kromozomun gitmesini anladım diyor. Tamam diyor. Bu normal zaten. Sürekli rastladığımız bir şey. Doktor hocam şimdi anlattı. Zaten radyasyon sonucunda kişi kanser oluyor. Veyahut da on binlerce mutasyona dayalı hastalık var. Onlara yakalanabiliyor. Şimdi bu oluyor. Normal diyor ama peki nasıl artıyor diyor. Bunu soruyor Celal Şengör'e. Bakın cevabına.
Mesaj çünkü bak. Biliyorsun DNA'yı
DNA diye başlıyor Celal Şengör. DNA.
Ha o zaman demek çok bilgili oluyor. Yani DNA deyince az bilgili ama DNA deyince çok bilgili. Aslında hiç moleküler biyoloji ve genetik bilmiyor. Bakın verdiği cevaba bakın da şimdi öyle DNA demekle olmuyor bu işler.
Yani burada aslında şeye dikkat ederek izlersek çok iyi olur. Celal Şengör kesinlikle soruya bir cevap vermiyor birincisi. İkincisi abartılı mimik ve hareketlerle bu soruya cevap veriyormuş izlenimi vermeye çalışıyor. Çok dikkatli dinlersek anlaşılır.
Belli mekanizmaları tetikliyor. Bu tetiklemeyi sen öyle de değiştirsin, böyle de değiştirsin.
Bakın öyle de değiştirsin, böyle de. Yani öyle bir şey söylüyor ki, yani mutasyon sonucunda DNA'ya işte mesela kanser de yapabilirsin diyor. Ama yeni bir organ da ekleyebilirsin diyor. Hmm. Şimdi kanser olduğunu biliyoruz ama yeni bir organ, yeni bir sistem bilgisi bunu gözlemlemiyoruz. Bunun bilimsel bir gözlemi yok. Hiçbir şekilde böyle bir şey gözlemlenmedi. Hatta evrimci bilim adamları diyorlar ki biz milyonlarca meyve sene üzerinde denemeler yaptık senelerdir. Tek bir enzimin dahi oluşunu gözlemlemedik diyorlar. Yeni bir enzimin. Dolayısıyla bu iddia hayali olmuş oluyor.
Nasıl oluyor?
Kanser nasıl oluyor?
Diye yürüyen böyle hücrelere yanlış bir mesaj gidiyor. Bak yanlış mesajın gitmesinin yolu da namütenahi. Çünkü organizma yani özellikle gelişmiş organizma o kadar karmakarışık ki en küçük bir fark, devasa farklılıklara neden oluyor. Birkaç bölünme sonra. Ya bu müthiş oluyor ya.
Müthiş oluyor yani diyor. Ya şimdi en ufak bir farklılık devasa farklılıklara neden oluyor diyor DNA'daki. Bu doğru gerçekten de. En ufak bir müdahale ettiğiniz zaman insan hayatını etkileyecek, ölüme sürükleyecek farklılıklar oluşuyor. Mesela kanserde olduğu gibi bir farklılık oluyor DNA'da. Bir bakıyorsunuz kişi ölümcül bir sürece giriyor. Mesela orak hücre anemisi hastalığı var. Hemoglobin molekülündeki tek bir harfin yer değiştirilmesiyle, aminositlerden bir tanesinin yer değiştirmesiyle kişi orak hücre anemisi hastalığına yakalanıyor. Bir bakıyorsunuz yine kişi ölümcül bir sürece giriyor. Hastaneye bağımlı hale yaşaması ancak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla o dediği doğru ama tek bir harfin değişmesiyle yepyeni altıncı bir duyu organı çıkmıyor.
Tabii.
Hiçbir zaman.
Tabii. Bu şuna benzemiyor mu aslında hocam? Sen daha iyi bilirsin. Bir saate çekiçle vurmaya benziyor. DNA'da herhangi bir bilinçsiz bir değişiklik yapmak. Tabii ki saate Çekişle vurunca ne oluyor? Saat işe yaramaz hale geliyor. Dışarıdan bilinçsiz yapılan herhangi bir müdahalede DNA'da bir gelişimi kesinlikle el vermeyeceği gibi %100 bugüne kadar bütün yapılan deneylerde de hep hatalı, zararlı sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ki nitekim bunun da videoları var. Hani Çernobil'de oluşan radyasyondan dolayı o radyasyondan sonra ortaya çıkan işte bir takım canlılar, inekler veya benzeri canlılarda hani çift başlı inekler, işte beş ayaklı koyunlar gibi değil mi? Hani canlılarda sürekli zarar verdiğini gösteren videolar ve fotoğraflar da mevcut.
Onu gösterelim o zaman.
Ya yani Celal Şengör'ün kanseri zaten bir mekanizma gibi göstermesi onun tamamen bilgisizliğini gösteriyor. Kanser bilgi kaybıdır. Herkes bilir bunu. Normal bir doku anormal, ölümcül, apayrı bir doku haline dönüşüyor.
Şunu gösterip hemen verelim Evet.
Mesela bu demin benim dediğim gibi. Çernobil'de hani radyasyona maruz kalmış, mutasyona, dışarıdan bilinçsiz müdahaleye maruz kalmış canlıların sonucu.
Bakın bu duplikasyon şeklinde mutasyon burada olup tek bir ayağının kopyasını çıkartıyor ve işlevsiz.
Evet, bakın.
Aynı şekilde.
Yani bir fayda var mı burada?
Evet. Aynen öyle.
Ek bilgi var mı? O da yok.
Canlının yapısında, yapı taşı olan DNA'da yapılacak en ufak bir değişiklik gördüğümüz sonuçlara sebep oluyor.
Şimdi evrimci kişilerin, o zaman mesela Japonya'da da olmuştu bu tarz bir olay yakın dönemde. O zaman şeye gitmeleri gerekiyor. Herkesin, bütün evrimcilerin atlayıp uçağa Japonya'ya gitmesi gerekiyor. O radyoaktif sızıntının olduğu yere gitmesi gerekiyor. Biz nasıl gelişiriz, nasıl bize yeni organ eklenir diye.
Tabii.
Kaçıyor oradan herkes. Doğru. O zaman niye mutasyon faydalı diyorsunuz?
Aynen öyle.
Demek ki kendinize inanmıyorsunuz.
Mutasyon yani faydalı olabilecek bir mekanizma yaratmamış zaten Allah. Yani mutlaka DNA'da kopyalama mekanizması var. Tabii ki. Rastgele değişiklik olduğunda da mutlaka bilgi kaybı oluyor. Çünkü genlerin yapıları çok kompleks. Mesela şimdi burada duplikasyon dedik. Duplikasyon nedir bir bakalım. Bu mesela kromozomun üzerinde herhangi bir bölge, bir gen olabilir bu veya genler olabilir. Bunun aynısından bir tane daha oluşuyor. Fakat şimdi bu böyle hani ilk bakıldığında ne olur bundan? Şu oluyor. Genlerin yapıları o kadar hassas ki dengeleri. Bir genden iki tane olduğu zaman başka hiçbir şey olmasa bile o proteinin iki katı üretimi mutlaka organizmaya zararlı oluyor. Çünkü Allah bütün genlerin üretimini kontrollü ve ideal oranda yaratmış. Yani hatta genlerin aktiviteleri düzenleniyor. Başka proteinler tarafından düzenleniyor. Yani genetik aktiviteyi düzenleyen, arttıran, genetik ifadeyi arttıran veya azaltan, buna gene expression deniyor moleküler biyoloji genetikte. Onun aktivitesini düzenleyen başka proteinler var. Çünkü genin aktivitesinin kontrolsüz olması organizmaya yani çok öldürücü ve ağır bir hasar meydana getirebiliyor. Çünkü tabii bazı enzimin az üretilmesi gerekiyor. Veya ihtiyaç olduğunda arttırılıyor, bu arttıran mekanizma var. Ama sadece ihtiyaç olduğunda, başka bir durumda zararlı olabiliyor. Veya hep hayat boyu dar sınırlarda tutuluyor. Mesela tiroid hormonunu ele alalım. Değil mi? Tiroid hormonunu herkes bilir. Fazlalığı olduğunda hipertiroidi diye bir hastalık oluşuyor. Ne oluyor? Çarpıntı, kilo kaybı, terleme, işte sinirlilik, kalpte önemli değişiklikler meydana geliyor. Bunun ileri şeklinde tedavi edilmezse ölüme kadar gider bu hastalık. Yani tedavi edilmesi gerekiyor. Tam tersi, belli bir oranın altına düştüğünde, yani normalin altına düştüğünde de bunlara hipotiroidi oluyor. Hasta ne yese kilo alıyor. Ağırlık geliyor, böyle halsizlik geliyor, işte vücudun önemli değişiklikler. Bu da bırakılsa bu da ölüme gider. Yani dar sınırlarda tutuluyor. Şimdi tiroid hormonunu yapan genin bu zihni sinirlerin iddia ettiği gibi iki katına çıksa, duplikasyon olsa diyelim. Tamam, tiroid hormonu iki katı üretecek. Ulan işte belli şey hipertiroid olur ölür insan. Veya ortadan kalksa bir genetik mutasyon olup o gen iptal olsa, o protein tiroid hormonu oluşmasa yine hastalık ve ölüm meydana geliyor. Neresi faydalı bunun? Kaldı ki bakın çok önemli bir şey daha var. Yani genler başka bölgeler tarafından aktiviteleri kontrol ediliyor bunların. Promoter denen bölgeler var. Genetik aktiviteyi düzenleyici bölgeler var. Genlerin hemen etrafında ve yanında. Eğer bu genin aynısından bir tane daha olup o bu bölgeler olmaksızın ayrı bir yere yerleştiğinde veya başka bir genin içine yerleştiğinde nereye geleceği belli değil ki, bunun pat diye bir yere giriyor bu.
Tabii ki.
Değil mi? Bu ne yapar? O geni, öbür geni bozar. Ayrıca kendi de bozulur. Ayrıca hiç bozulmadan aynı bölgelerle gitse bile dediğim gibi iki katına çıkacak bir protein yine zararlı olur. Kaldı ki bunun da hiçbir delili yok. Yani mesela diyorlar, şunu demeye çalışıyorlar. Yani ihtiyaçları olan şeye uygun bir mekanizma arıyorlar. Yani evrimde yeni genetik bilgi oluşacak ya, onu hiçbir şekilde gösteremiyorlar. Mantığa da aykırı bu, bilime de aykırı. Şimdi burada yapmaya çalıştıkları aslında sahtekarlık şu. Diyorlar ki, bu bunun aynısından bir tane daha oldu. Tamam oldu, buraya geldi. İşte diyor, o zaman diyor, bu ikinci gende olacak mutasyonlar diyor, organizmaya zarar vermez diyor. Mesela ikinci gende bir mutasyon oldu. Bu genin aktivitesini iptal etti. E zaten bu genden bir tane var ya, o üretmeye devam ediyor. Doğru. Bir kaybı yok. İkinci gende diyor, mutasyon olacak diyor. O mutasyonla o gen başka bir gene dönecekmiş. Atmayın. Öyle bir şey yok. Bunun yani bir tane bile delili yok. Çünkü genetik bilginin kompleksliği, yani yine bir benzetme yapalım bakın kitaptan. Bir paragraf alalım kitaptan. O paragrafta, yani çocuk bilebilir bunu. Rastgele harf değişikliği yaptığın zaman sen mutlaka onu bozarsın. Asla yeni bir bilgi oluşmaz. Yani genetik bilgi paragraftan çok daha kompleks yapısı var. Mesela meyve sineğinde tek bir gen var. Diskem geni var. 38 bin tane protein üretiyor. Ulan sen bunda mutasyon yaptığın zaman ondan 38 bin tane protein, 38 binini de tahrip edersin.
Evet.
Veya öyle bir hastalık ve sakatlık meydana gelir ki o sinek hayatta kalamaz.
Evet.
Nitekim onun deneyini kendileri yaptılar. Deneyle ispatladılar bunu. 60 yıl yapılan deneylerde milyonlarca sineğe ve bakteriye radyasyona tabi tuttular. O sinekler çift kanatlı oldu, uçamadı. Steril oldu, yürüyemedi. Kısır oldu, yürüyemedi. Kör oldular ve öldüler. 60 yıl. Hani bir iki, yani insanın bunu anlaması için 60 yıl ihtiyaç var mı? Tabii ki yok. Yani onun için Darwinizm bilime muazzam para ve zaman kaybettirdi. Yani bu bir aynen örneği. Ya binlerce, on binlerce adam evrime delil bulacağız diye, delili olmayan bir pagan dinine delil bulacağız diye, ki delil de bulmuyorlar, hep sahtekarlık yapıyorlar delil olmadığı için. Onun için milyonlarca, milyarlarca dolar ve muazzam bir vakit kaybı ve enerji kaybı meydana geliyor. Halbuki tamam, deney yapılır. Yani bilim adına deney yapılmaz diye bir şey yok. Ama yani delil olmayan bir şeye delil uydurmak için böyle deneyler yapmanın mahsuru var. Çünkü onu anlamak için 60 yıl beklemeye gerek yok ki. Mesela, 60 saniyede söyler insan. Ulan yani mutasyon zararlı yani. Bunun lamıcımı yok ki. Yani artık çocuklar bile biliyor.
Bir cismi alıp mesela bıraktığımız zaman yere düşüyor değil mi? Bunu mesela 25 sene denemenin bir manası var ya. Yani bıraktığın zaman belli ki yere düşüyor. Yani birkaç denemeden sonra dersin ki demek ki bir şey var yani, yer çekimi kanunu var dersin, evet. Gerçekten doğru dersin yani, mantıklı bu. Yok ille de biz olmadığını ispatlayacağız, 30 sene boyunca geceli gündüzlü cisimleri yere bırakacağız.
Ya onun oradaki amaç şey yani. Aslında yani evrimcilerin hepsi evrimin olmadığını biliyorlar, bunu bir geçim kaynağı olarak görüyorlar. Yani anladın mı, laboratuvarda ben işlem yapmaya, laboratuvarda deney yapmaya devam edeyim, o sırada işte üniversitede benim maaşımı yatırsın, işte araştırma yapmaya Nevada'ya gideyim, oraya buraya gideyim, üniversite benim maaşımı yatırsın. Onun derdi maaşını almak. Yoksa evet. Herhangi bir doğru bilgiyi ortaya çıkarmak, insanlara doğru bilgiyi ulaştırmak değil.
Zaten acayip bütçeler alıyorlar şimdi. Yeni Dawkins bir kampanya düzenlemiş. Hayatın ilk oluşumu ile ilgili en güzel hikaye uydurana 50 bin dolar para verecek. 2 milyon dolar da bütçe ayırıyor bununla ilgili. Yani en iyi makale yazıp en güzel atana diyelim yani gerçek manasıyla. 50 bin dolar para vereceğine 2 milyon dolar bütçe ayırdım.
Evet. Darkness ara geçiş formu getirsin, biz ona 10 trilyon veriyoruz. Ama getiremez. Getiremeyeceğini bildiği için böyle işlere girmiş.
Kesinlikle ya, hocamız demişti yani hani Dawkins değil herhangi birisi bir tane fosil getirsin, getiremiyorsa fosilin resmini getirsin ya, adam ciddi ciddi düşünseniz 10 trilyon çok büyük para. Adam bulmuş olsa, değil mi, çok ciddi çok büyük para bulmuş olsa uçağı kiralar, uçak kiralar, hemen getirir parayı almak için yani. Hani
yok, uçak satın ciddi, alır.
Uçak satın alır yine
tabii
getirir.
Birkaç milyon dolar uçak satın alır. Gelir garan parayla gelir, buraya gelir.
Aynen öyle.
Onu yanlış anlamış. Ona rağmen getiremiyor. Onu 10 trilyon dolar olarak algılamış o.
Ona rağmen tabii ki.
Ona rağmen 10 trilyon dolar olarak biliyor. Ona rağmen getiremiyor.
Aynen öyle. Yani hani çok ciddi bir para. Eğer gerçek olsa bugüne kadar binlerce bilim adamı var değil mi? Yani hani bu konu. Evrimin bir tane fosil ya, çok bir şey istemiyoruz. 300 milyon tane evrimin gerçek olmadığını anlatan, yaratılışın kesin olduğunu anlatan fosil var. Bir tane yok mu yani? Demek ki yok. Evet. Allah'ın ya, yarattığı
şimdi bakın
kesin.
Yani bunların
maşallah.
Mantığına bakmaya devam edelim. Bu önemli hakikaten. Çünkü Darwinistleri hakikaten adam zannediyorlardı. Yani meydan boştu eskiden. Bunlar böyle sahte bilimle ortaya çıktılar. Yani Said Nursi Hazretleri bildiriyor bunu. Değil mi? Fen ve felsefenin diyor tasallutuyla, yani sahte bilimi ve felsefeyi kullanarak ortaya çıktılar. Maddi ün tabi ün felsefesi. Ve burada meydan boş olduğu için atıp tutuyorlardı. Mesela bakın şimdi Türkiye'de tanınan bir evrimci Celal Şengör. Hatta itibar gösteriyorlar. Aslında itibar göstermemeleri lazım. Çünkü eğer bir insan sadece bir pagan dinini anlatıyorsa o pagan rahibidir, o bilim adamı değildir. Bilim adamı delillerle hareket eder. Mesela şöyle bir senaryoyu asla anlatmaz. Yani bu mantığa da aykırı. Komik yani böyle. Komiklik yapıyor zaten. Bakın ne diyor burada. Ya bunu Türkiye'nin en büyük kanallarından birinde milyonlarca insanın gözü önünde yapıyor yani bunu. Hani gizli saklı falan da değil böyle. Bakın ne diyor.
Kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor.
Maymunlardan
bahsediyor. Gayet basit. Sağında aslan gibi hayvanlar yiyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri. Aynı nişin de oluyor.
Biyolojik hayvanlar
yiyor. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Bu zor.
Çok iyi.
Daha kolay. Hayat. Çünkü otlar. Değil mi? Otlar buraya kadar
geliyor. Hayat karşılık vermiyor.
Bunlar serbest.
Bak hayret yani maymunun ayağa kalkınca insana dönüştüğünü zannediyor. Yok maymun dans edince tango yapınca insana döndü. İşte NTV haber yaptı maymun yemek pişirirken insan oldu falan diye. Ya öyle bir sefil duruma düştüler ki zavallı duruma düştüler. Şimdi burada mesela bakın şimdi bu kişi bunu anlatırken moleküler biyoloji, genetik hiç bilmiyor. Burada anlattığı Lamarck diye bir herif var. 200 yıl önce yaşamış. Darwin'den de önce yaşamış. O da diyor ki ceylan benzeri hayvanlar diyor kafayı uzatınca diyor zürafa oldular diyor. Celal Şengör 2007 yılında mı 2008 yılında mı ne oldu bu program veya 2009 yılında mı tam hatırlamıyorum.
200 sene önce.
Maymun diyor ayağa kalkınca insan oldu diyor. Hala Lamarck'ın söylediklerini yani 1940'lardan 30'lardan kalan bilgileri gerçek zannediyor. Halbuki Celal Şengör'ün haberi olmayabilir ama genetik bilimi diye bir bilim var. DNA'yı inceliyor. Elektron mikroskop çıktı. Yani böyle detaylı olarak görebiliyoruz artık biz neler olup bittiğini. Yeni genetik bilgi ayağa kalkmakla olmuyor. Yeni genetik bilgi işte koşmakla da olmuyor. Efendim Darwin iddia ettiği gibi sünnetle de sünnetli doğmaya başlamıyor genetikte. Çünkü öyle bir değişiklik meydana gelmiyor. Bir organın kullanılması veya kullanılmamasının DNA'ya ve genetiğe hiçbir etkisi yok. Genlere hiçbir etkisi olmaz. Bu artık bilmiyor. Mesela body yapan biri nesiller boyu dedesi bodyci, amcası bodyci, işte Arnold'un babası, Arnold'un oğlu şey mi doğuyor? Yani böyle kaslarla mı doğuyor? Tabii ki doğmaz. Bunu herkes biliyor. Çocuk bile bilir bunu. Çünkü DNA'da bir değişiklik meydana gelmez. Bir organın kullanımı veya kullanılmaması, yani körelmiş organ da olmaz. Organ da körelmez. Yeni bir organ da meydana getirmez. DNA'da Allah sadece kopyalama mekanizması yaratmıştır. Yani bunu net olarak biliyoruz. DNA'nın genetik biliminden biliyoruz. Moleküler biyoloji, elektron mikroskopla bakıyoruz. DNA kopyalanıyor ama birebir aynısıyla kopyalanıyor. DNA'daki genetik bilgi, anneden ve babadan gelen genetik bilgi de karıştırılıyor. Bir karıştırma mekanizması yaratmış Allah. Crossing over deniyor buna. Çaprazlaşıyor kromozomlar. Homolog kromozomlar ama aynı özellikleri kontrol eden anneden ve babadan gelen kromozomlar genetik bilgiyi değişiyorlar ama aynı düzeyde. Yani benzer genler değişiliyor. Bu ise varyasyonu meydana getiriyor. Yani çeşitlenmeyi meydana getiriyor. Onun için anne babanın doğan çocukları farklıdır. Anne babanın birebir aynısı olmaz. Benzerlikler olur. Ama birebir aynısı olmaz. Ve aynı zamanda bu türler içindeki çeşitlenmeyi de meydana getiriyor. Mesela Darwin'in gözlemlediği o Galapagos adasındaki ispinoz kuşlarının gagasının büyüklerinin ve küçüklerinin olması bir varyasyondur bu. Genetik bilgi en baştan beri vardır. O sadece dalgalanır. Zaten nitekim Peter ve Rosemary Grant oraya girip araştırma yaptıklarında yakın zamanda onu gördüler. Kuraklık oluyor, seller oluyor. Kuraklık oluyor, seller oluyor. Ritmik bir şekilde. Buna bağlı olarak tohumların büyüklüğündeki değişimden dolayı gagası büyük olanlar bir dönem işte çok yağmur yağdığında ve küçüldüğünde gagası ufak olanlar sayıca artıyor. Tam tersi olduğunda da gagası büyük olanlar artıyor. Ama bu en baştan beri var olan genetik bir bilgi sonradan var olmuyor. Ama bunlardan Celal Şengör'ün haberi var mı? Yok. Genelde bakın çok ilginç bu. Darwinistler süper bilgisiz oluyorlar. Hakikaten çok bilgisiz oluyorlar. Moleküler biyoloji bilmiyorlar, genetik bilmiyorlar. Biraz bilenleri de saptırıyorlar zaten böyle. Ama artık meydan boş değil. Hocamızın eli havada duruyor böyle. Kafayı çıkaran oldum. Bakın bir kafayı çıkardı Celal Şengör 3 sene önce. bir daha çıkaramadın diye. 2-3 senedir. Onun adına site açıldı. Hocamız dersler yaptı. Biz devam ettik bunu Allah'ın izniyle. Şimdi kafayı çıkardığı andan yani bilimsel olarak tabii. Evet. Biz çünkü delille çıkıyoruz ortaya. Ve delille gösteriyoruz.
Evet, inşallah. Biraz hocam iman hakikatlerinden bahsedelim o zaman. Vücudumuzdaki yaratılıştan yaratılışı daha iyi gözlemleyelim. Bakın midemizde mükemmel bir tasarım var. Biz besin tüketirken hiçbir şekilde bir düşünmüyoruz midemiz acaba şimdi çalışacak mı? Böyle saatleri yok mesela, çalışma saatleri yok midenin. Sürekli devrede, sürekli çalışıyor. Besin gönderdiğimiz zaman hemen onu öğütmeye yönelik, değil mi? Onu küçük parçalara ayırıp vücudun faydasına vermeye yönelik bir sistem olduğunu görüyoruz. İnşallah. Ve mide de bakın tüm organlarımız gibi, daha önce gözü anlattık detaylı, kulağı anlattık, burnu anlattık. Tüm bu organlarımız gibi parçalardan oluşuyor. Ne var? Etrafındaki kaslar var. Büzülüp besinleri sindirmesini, dalgalandırmayı sağlayan. Ondan bahsedeceğiz birazdan. Salgılanan asitler var. 3 farklı asit var. Farklı farklı hücrelerden salgılanıyor. O asitlere karşı koruyucu önlem olarak mukusu salgılayan hücreler var. Böyle parçalardan oluşuyor. Şimdi bu parçaların biri olmadığında mide çalışmıyor. Şimdi onları da detaylı inceleyelim. Bakın midemizin şu şekilde bir yapısı var. Gördüğümüz gibi. Bir kere yapısı çok mucizevi. Maşallah tam besini sindirme işine yönelik bir tasarım görüyoruz burada. Bakın giriş kısmı böyle incelen kalına doğru farklılık gösteriyor. Şurada bir inceden kalına doğru buradan yemek borusuyla gelen besin mideye giriş yapıyor. Ve ortada yani iyice artık onun büzüştüğü yerde besinin ortada geniş bir alan görüyoruz. Bakın midenin çok geniş bir alanı, en geniş alanı gövde kısmı ve sonuna doğru artık midenin kapısı olarak adlandırılıyor burası. 12 parmak bağırsaklarına açılan kapıda da yine bir daralma görüyoruz bakın. Yapı olarak tam böyle besini sindirmeye yönelik midenin şekli var. 20 cm civarında boşken uzunluğu, şu uzunluğu 20 cm kadar civarında olabiliyor. İç hacmi de 1,5 litre midenin. Bakın burada gördüğümüz 3 katman kas var. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman. Çok kuvvetli kaslarla çevrilmiş vaziyette mide. Birazdan bunu da görevlerini anlatacağız. Hep mide kapağı deriz. Hani mide kapısı deriz ama burada gerçekten de tam kapak yok. Yani büzücü kaslar var burada. Büzücü kasların kasılmasıyla burası adeta bir kapak oluyor. Açılıp kapanan bir kapak yok ama büzülü olan kaslar besin geldiğinde kendisini genişleterek besini mideye alıyor. Ve daha sonra her zaman kapalı kalıyor. Şimdi bu sistem de çok mucizevi. Çünkü birazdan anlatacağımız asitler vücudu neresine alırsak alalım mutlaka hücreleri yok eder, parçalar. Öyle kuvvetli asitler salgılanıyor. Hep örnek veriyoruz, bir tıraş bıçağını bile sindirebilecek güçte asitler üretiliyor orada. Maşallah. Birazdan o asitleri anlatacağız. Ama mide kendisini koruyor tabii. Midenin koruyucu sıvısı var, ondan da bahsedeceğiz. En önemlisi de ne? Bu asidin vücudun diğer alanlarına kaçmasını engelliyor mide. Maşallah. Bakın alt tarafında yine büzücü kaslar var çıkışında. 12 parmak bağırsaklarına geçişte. Ve üst kısımda yani besinin geldiği yerde de yine kapakların olduğunu görüyoruz. Bu kapaklar olmasa üstten ya da alttan sürekli olarak o asit kaçardı ve mideyi tahrip ederdi. Nitekim bunun hastalıkları var, değil mi? Reflü olarak adlandırılan bir hastalık var. Bu hastalıkta o midedeki büzücü kasın, yemek borusundan gelen büzücü kasın bozulmasıyla asidin yukarı kaçması söz konusu oluyor ve inanılmaz derecede rahatsızlık veriyor o kişiye. Tabii Allah bunu görüp ibret almamız için yarattı, bir hastalık durumu bu. Ama kendi vücudumuza baktığımızda, değil mi? Hiçbir şekilde sorunsuz olarak bu büzülüp gevşemenin sorunsuzca işlediğini görüyoruz. Bakın detaylı olarak şimdi inceleyelim yapısını. Evet, mide kapısına aynı zamanda pilor deniliyor. Aşağıdaki kısma pilor kanalı. 12 parmak bağırsağına açılan kapı burası. Şimdi burada besinler öğütülüyor dedik. Öğütüldükten sonra bir sıvıyla karıştırılan bu besine biz artık kimus adı veriyoruz. Kimus denilen hale geçiyor. Bu nasıl oluyor tabii? mide sürekli olarak çalkalıyor kendisini. O kaslarla, etrafındaki o 3 katman kaslarla sürekli olarak ritmik hareketler yaparak o besini parçalamaya çalışıyor, karıştırmaya çalışıyor. Aynı zamanda üretilen sıvılar var. Şimdi o sıvılarda, bakın şurada yer alan mukozanın burada yapısını görüyoruz biz. Böyle girintili çıkıntılı tepeciklerden oluşan iç bir yapısı var. Burada yer alan işte hücrelerle asitler üretiliyor. Peki hangi asitler? Ona hemen değinelim. Evet, 3 adet asit üretiliyor. Bu asitler pepsin, hidroklorik asit ve gastrik asit. 3 adet asit üretiliyor. Mide normalde boşken içerisinde pepsinin diğer bir hali var. Yani o kadar kuvvetli asit olarak kullanılmayan bir hali var. Buna pepsinojen deniyor. Mide boşken içinde pepsinojen var. Mideye besin geldiğinde buradaki hücreler hemen uyarıyı alıp enzim üreterek bu pepsinojeni pepsine çeviriyorlar. Ayrıca gastrik asitle hidroklorik asit de salgılanarak orada besinlerin adeta böyle proteinlerin bile, çünkü proteinin sindirimi çok zor, bunu biliyoruz değil mi? Proteinin bile ayrılmasını sağlıyor. Maşallah. Burada çok üstün bir yapı görüyoruz biz. Maşallah. Aynı zamanda bakın işte bu midenin iç kısmı. Buradaki hücrelerden salgı kanallarını görüyoruz biz. Mukus da salgılanıyor. Mukus da salgılanıyor. Dolayısıyla bu mukus isimli sıvı, bakın çok fazla faydası var bunun. Birincisi o asitlerin mide yapısına zarar vermesini engelliyor.
Evet.
İkincisi de kaygan bir yapı zemin oluşturarak oradaki besinlerin, kaslar çünkü onları sürekli büzüştürüyor, sıkıyor. O hareketlerin, yani besinin mide içindeki hareketini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kaygan özelliği var. Bakın burada farklı hücre yapıları görüyoruz biz mide duvarında. Bu sol resimdeki elektromikroskopik bir görüntü, gerçek bir görüntü, mukus salgısını görüyoruz. Bakın burada midenin mukoza tabakasında, iç tabakasında parmak ve silindirik şekilde bezler bulunuyor. İki çeşit, parmak ve silindirik şekilde bezler bulunuyor. Parmak ve silindirik hücrelerden pepsin, piramit hücrelerden de hidroklorik asit salgılanıyor. Yani şuna bakıyoruz biz, buradaki asitleri salgılayan hücrelerin düzenli olarak, intizamlı olarak yerleştirildiğini görüyoruz. Evet. Hiçbir tesadüf, değil mi? Biz isterseniz bu mideye bir protein yapalım böyle, bir su koyalım. Hocamızın verdiği hep örnek vardır bir kabın içine. Milyon yıl beklesek içinden bir mide asla çıkmaz.
Tabii ki.
O proteinler, değil mi? Uzun yıllar boyunca bir mide asla oluşturamazlar. Bakın midedeki intizamı, düzeni nasıl görüyoruz? Hücreler düzenli olarak yerleştirilmiş, her bir asidi salgılayan farklı bir hücre var. Ve şöyle değil, hani midenin bazı yerinde bu hücreler asit salgılayabiliyor, bazı yerinde salgılamıyor. Böyle bir şey yok.
Evet.
Midenin her yerindeki, o iç kısımdaki her yerindeki asit, hücreler bir asit salgılıyor mutlaka. Evet.
Niye miden asit salgılıyor?
Burada bir düzen görüyoruz işte.
Niye ağızda tükürük var?
Evet.
Niye midenin devamında ince bağırsak ve onun o mükemmel yapısı var? Bakın hepsi bir amaç ama tam yerli yerinde.
Evet.
Yani.
Evet.
Aynı yapıları sen mükemmel olarak yerlerini değiştir, mideyi yukarıya al, ince bağırsağı başka bir yere getir, kalın bağırsağı ortaya getir, olmuyor.
Evet.
O ya insan hayatta kalamaz. Yani hepsi yerli yerinde ve mükemmel olması gerekiyor. Sadece asit olmasa insan hayatta kalamıyor. Hiçbir besini sindiremez.
Tabii ki.
Asit olsun ama mukus olmasa veya mukus böyle olmasa, böyle koruyucu olmasa, nitekim Allah onun o eksikliğini de gösteriyor. Mesela ülser diye bir hastalık var. Ülser oluşmasında mukus ve asit arasındaki dengesizlik başlıca rol oynuyor. Yani mukus eğer yeterli oranda olmazsa veya asit de mukusun karşılayabileceğinden yüksek oranlara çıkarsa mide kendi kendini sindirmeye başlıyor. Normalde midenin o kadar güçlü ki sindirici etkisi, kendini bir günde sindirmesi lazım. Yani tek bir öğünde midenin daha doğar doğmaz, yani midenin
evet.
Doğar doğmaz ya, anne karnında zaten doğar doğmaz olmaz da. Anında midenin kendini sindirmesi gerekiyor.
Ve canlı
değil. Allah koruyucu mekanizmayla yaratmış. Yani bunun
İnşallah.
Allah'ın aklı olduğu çok açık.
İnşallah.
Yani değil mi? Biraz makul bakan bir insan.
Tabii.
Yani bir çocuk böyle. Yani fazla bir yetişkin olmasına da gerek yok. O koruyucu mekanizmayla o sindirici mekanizmanın aynı anda ve kusursuz olarak denge içinde yaratıldığını gördüğünde, var olduğunu gördüğünde bunun yaratıldığını anlar zaten.
İnşallah.
Bir tek bu Allah'a iman ettirir. Mesela Ağızda tükürük var. Niye? Ağızdaki tükürük olmasa, ki oluyor ağız kurulukları, yutmak bir kere son derece güçleşiyor. Evet. Yani beslenme imkansız hale gelebilir. İkincisi, onun içinde enzim var. Yani mesela amilaz diye bir enzim var. Şekerlerin sindirimi tükürükle başlıyor. Yutmayı da kolaylaştırıyor. Ondan sonra yutak borusu var mesela. Yutak borusu, bakın yutmayla ilgili bir filmimiz var, onu gösterelim. O da mükemmel bir yapı gösteriyor. O öyle olmadığında yine hayat olmuyor. Bakın. Yutmanın nasıl olduğunu gösterecek. Mesela şimdi bak, tam olması gereken yerde dişler var mesela. Niye? Diş olmasa biz hiçbir şekilde ne ısırabiliriz, ne yiyebiliriz. Değil mi? İnsanın dişleri olmasa. Burada dili görüyoruz. Dilin yardımıyla besin ileriye doğru itiliyor. Bakın ısırılan elma parçasını gösterdi burada. Şimdi bakın uyuma, bakın buradaki yaratılıştaki kusursuzluğa. Besin aşağı gelirken iki tane yol var önünde. Buraya giderse nefes borusuna gidecek. Buraya giderse yemek borusuna gidecek. Hangisini seçecek? Evet. Normalde %50-50 değil mi? %50 evet. Boğulurduk evet. Biz. Evet. Öyle olmuyor. Bakın orada Allah bir kapak yaratmış. O kapak besin gelirken, bakın daha gelirken özel refleks mekanizmayla, yani bizim kontrolümüzün dışında, biz onu kontrol edemeyiz zaten, kapanıyor. Tek yönlü yapıyor yolu.
Üst tarafta buruna giden yol da kapanıyor.
Tabii. Orayı da küçük dil ve yumuşak damak kapatıyor. Yukarıya kaçmasın diye. O zaman da hakikaten burnumuzdan gelirdi besinler. Bakın aşağı geldi. Peki şimdi aşağıda nasıl ilerleyecek? Bakın nasıl ilerliyor. Kaslar onu aşağıya indiriyor. Asansör sistemi var. Böyle bir sistem ki biz amuda kalksak, kimse yapmasın bunu ama amuda kalksak bu asansör yukarı çıkıyor. Yukarı götürüyor besini.
Evet, evet.
Yani insanlar bilir hakikaten. Yatarken de baş aşağı olduğunda da yuttuğunda yine yutar. Yutma. Evet. Ama bu risklidir tabii. Yani bir risk oluşturur. Doğru. Çünkü evet, ağzından bundan nefes borusuna kaçabilir ama o kadar mükemmel bir mekanizma ki, asansör mekanizması bu. Peristaltik denen bir hareketle yine kontrolümüz dışında alıyor bunu, aşağıya indiriyor asansör sistemi. Bakın burada midenin kapağı var. Kapalı tutuyor mideyi. Evet, o gevşiyor tam bu gelirken. Hepsi bakın refleks olarak beyin tarafından kontrol ediliyor. İstem dışı yani bunlar. Mideye geliyor. Ondan sonra Erdem hocamın anlattığı işlemler başlıyor orada.
Maşallah.
Ya burada bir eksiklik olsa.
Hocam şu çok acayip değil mi? Yani bütün hayatımız, hani hayatta kalmamız hepsi Allah'ın kontrolünde. Yani canlı kalmamız kesinlikle bizim elimizde değil. Şu çok belli yani. İnsanın hayatta kalması o kadar mucize ki, mesela mideyi anlatıyorsun. Evet. Midede o mukoza olmasa mide kendi kendine eritecek. Canlılık zaten başlamadan bitecek. Bu yutma işlemindeki o kaslar olmasa veya o kapakçık solunum borusuna gitmesini engellemese, bu sefer boğulacaksın, yine hayatını kaybedeceksin. Yani o kadar çok detayda Allah'ın yarattığı ve hayatta kalmamızın mucize olduğu o kadar çok belli ki, bunu evrimle oluştu demek aslında hani şeye benziyor, birazcık da böyle uçağın kendi kendine oluştuğunu söylemeye benziyor. Bir uçak kendi kendine oluşabilir mi?
Değil mi? Evrimci de
tamam, evrimcinin aynen, bir Boeing 747 kendi kendine oluşabilir mi? Oluşamaz. Ondan çok çok daha kompleks, çok çok daha detaylı bir sisteme sahip olan insan kendi kendine oluşması mümkün evet. değil. Bu da biz de zaten burada izlediğimiz videolarla, anlattığımız konularla da onu tekrar tekrar görmüş ve göstermiş oluyoruz inşallah.
Evet.
Kas yapısı maşallah. Da çok maşallah enteresan. Ben de onu geçen anlatımında öğrendim Erdoğan Hocam. Çok mucizevi. Yani normal midede bizim kontrolümüz dışında çalışan kas var. Yani o içine gelen yemeği mesela sadece dış çeperden çünkü salgılandığı için asitler, hani orta bölüme ulaşması belki biraz zor olabilir normalde baktığımız zaman. Alıyor besini kaslarla, yani harmanlıyor iyice ve her yere asitin ulaşmasını sağlayıp bütün besinlerin parçalanmasını sağlıyor. Ya bu çok büyük mucize. Bu şimdi radyasyon mu bu kasları böyle çalıştırıyor evet. bizden kontrolsüz? Ya biz mesela kontrollü kaslar var, çalışan kaslar var, kontrolsüz çalışan kaslar var. Mesela yutkunduğumuz zaman bizim hiç haberimiz yok oradaki kasların yemeği ittiğinden. Mesela midemizdeki kasların o yemeği işte harmanladığından hiç haberimiz yok.
Tabii ki.
Değil mi? O bizim Hı-hı. kontrolümüze verirse olmaz. Mesela kalp kasları haberimiz yok. Evet. Bizim kontrolümüze değil. Yani bize verirse mesela gece uyuduğumuz zaman hemen ölürüz. Hayatımızı kaybederiz.
Aynen
yani.
Öyle. Aynen
bir konumuz
gece uyuduğumuzda kalbimizin kontrol atma mekanizması var ya, O da bizde olsa yine ölürüz. Evet. Veya kan dolaşım sistemi yine bizde kontrol olsa yine ölürüz. Şekerdeki...
Trilyon tane konu
var. Tabii trilyon tane konu var dediğim gibi. Şekerdeki kan şekeri oranının ayarlanması yine bizim kontrolümüzde olsa yine ölürüz. O kadar çok denge var ki insan vücudunda.
Yani 7 milyar insan bir araya gelse tek bir insanın vücudunu kontrol edemez.
Aynen öyle.
Yani 7 milyar insan böyle bir... İşte sen şunu değeri ölçeceksin, her an kontrol edeceksin. Sen şu değeri, sen işte kalp kasının atmasından sorumlusun. Bununla ilgili bir 10 kişilik ekip oluşturuyor. Sen bundan sorumlusun. Sen mide asidinden sorumlusun. Sen mukustan. 7 milyar insanı bir araya getirseniz insan evet. vücudunu bir dakika yaşatamaz.
Evet.
Ama Allah her hücreye ayrı 100 trilyon hücreyi ayrı görevlendirmiş maşallah.
Maşallah.
Onun haricinde de detaylarında atomları da ayrı görevlendirmiş hepsini. Ve her an bizi yaşatıyor. Yani bunun başka bir açıklaması yok inşallah.
Bir detay daha var hocam mideyle ilgili. Ondan da bahsedelim hemen. Midenin şimdi o hareketleri yapılıyor dedik. Devamı büzülüp kasılıyor. Bu hareketler bizi hiç rahatsız etmiyor dikkat ederseniz. Evet, İnanılmaz maşallah. Bir büzülme hareketi yapıyor mide.
Tabii.
Sürekli büzülüyor o besini sindirebilmek için. Hiç rahatsızlık maşallah. Duymuyoruz biz. Neden? Maşallah. Periton isimli bir zarla kaplı dışı. O dışı zarla kaplı. Dışını organlara sürttüğünde ya da iç... kısmımıza sürtündüğünde biz rahatsızlık duymuyoruz.
Maşallah.
Bir de yağlama maşallah. Sistemi var.
Organlar. Evet yağlama evet. sistemi var. O doku Kaydırın. Yağlama sistemi zaten.
Maşallah.
Bütün organlar arasında bir yağlama sistemi var. Mesela normalde biz hareket ettiğimizde her hareketimizde bütün organlar birbirine sürtüyor. Mesela bizim şu ölü derimiz gibi olsa yani herhangi bir şey olmasa dışında normal zaten birkaç hareketten sonra mide delinir işte karaciğer parçalanır.
Tabii.
Kanamaya başlar iç organlar parçalanır yani. Evet. Vücudun içinde yağlama mekanizması var.
Maşallah.
Olmasa olmuyor.
Maşallah.
Sürekli yağlanıyor mesela. Normal hani motorlarda vardır bu, başka evet. sistemlerde evet, vardır. Evet. Motoru mesela orada stop yazdığı zaman durdurmazsanız eğer motor aşağı iner.
Doğru, pistonlar parçalanır. Sistem çöker tabii ki. Maşallah.
İnsanda da öyle. İlk anda böyle olması gerekiyor.
İlk anda bütün parçaların bir anda olması gerekiyor dediğin
mutasyon
gibi.
Mutasyon mu yaptı bunu peki?
Tabii ki.
DNA'ya yazdı yağlama mekanizması.
Ve tüm organlar böyle.
Yağın işte içeriği şudur. Şurada üretilecek. Şu dakikada bir yağlanacak.
Evet. Periton özelliği olacak midede. Hepsini alt alta yazıp bir anda onu akledemeyeceği çok aşikar olduğuna
evet,
göre.
Evet. Maşallah Allah'ın
yaratması. Ya şu insan yani deri hani ameliyatta deri açılıp organlar açığa çıkıyor ya. İnsan bir o halini görse bayağı aklı atar aslında.
Evet.
Yani böyle bir çok ülfet oluyor. Böyle biraz artistik havalar oluyor. İşte deri var. Güzelliğine mesela değil mi? Allah'ın verdiği güzelliği. İşte ama onu böyle kendi şeyiymiş gibi enaniyet konusu yapıyor. Halbuki açıldığında içinde böyle kanlı, garip renkte böyle çok
evet.
organlar, bağırsaklar, karaciğer bir görse kendi halini. Yani şöyle açıp böyle tabii kaburgalarını mesela bir açıp şöyle bir kalbine içinde bir organlara bir bakma imkanı olsa kemik dokularına, o kaslara bayağı şaşırır insan. Yani insan aslında çok zayıf yaratılmış. Yani böyle her yönden hastalık halleri var. Mesela hocamız hep yayınlarında da anlatıyor böyle işte televizyon kanallarını açıyorsun işte Fashion TV bayağı başka kanallarda böyle bakıyorsunuz böyle yaşlı işte hipertansiyon ilacını almış, romatizma ilacını almış, makyajı sürmüş sürüklü falan böyle toplantıya gidiyor orada kahkahalar atıyor falan böyle zor ayakta duruyor. Hiç Allah'tan, ölümden, değil mi? Kaderden, ahiretten bahsetmiyor böyle tek kelime yok ondan böyle. Garip bir şeye girmiş böyle. Hani belki biraz sonra ölecek. Dertlerle ayakta duruyor zaten. Çok insan var öyle o şekilde. Allah'ı düşünmeden yaşayan. Halbuki burası imtihan yeri. Yani insan her an hastalanabilir. Her an canı alınabilir. Her an başına bir şey gelebilir. Allah'ın yarattığı kader bu çünkü yani. Allah yaratıyor. Bir an sonra ne olacağımız hiç belli değil. Hastalık olabiliyor. Ben mesela kendim en sağlıklı olduğumu düşündüğüm bir anda hastalık başlamıştı. Ben hastaneden gelmiştim. Yaklaşık 3-4 saat spor yaptım o gün. Yani ilk hastalık başladığı günü hatırlıyorum. Hayatımda en sağlıklı olduğumu hissettiğim gündü ve bunu düşündürttü Allah bana. Ben hakikaten bu kadar sağlıklıyım elhamdülillah dedim yani. Tabii şükrettim sağlığıma. Ama ne kadar sağlıklıyım diye o düşünce geldi aklıma. O gece ağrılı bir noktayla 7 sene sürecek bir kanser tedavisi başladı. En öldürücü kanser. O gece başladı ama saat 3'te ben bir ağrıyla uyandım. O kadar sporun üstünde normal ama dedim yani çok spor yaptım dün de yorulmuştum böyle bir şey oldu herhalde. Belki de karyolaya vurdum diye düşündüm daha doğrusu. İlk aklıma gelen oydu ama yani uykum da çok hafiftir. Vursam hemen uyanırım yani nasıl olduğunu anlayamadım. Böyle bir ağrılı nokta. Ertesi gün çok halsizdim. Normal dedim çünkü bir önceki gün çok yorulmuştum. Acayip spor yapmıştım. Yani hayatımdaki en çok sporlardan biri, en yoğun böyle. 1500 blok ip atladım yani. İp atlamayı atlayan bilir, öyle kolay değil. 500 blok atladım. Yani böyle boksörler ip atlarlar ya, evet, antrenman kondisyonu. Çok zor ip atlamak. Yani. Evet. 500 onun üstüne 5 set şınav, 5 set barfiks yapmıştım böyle. Ama bir de bütün gün hastanedeydim, ameliyatlara girmiştim yani. Öyle bir günü akşamıydı böyle, sabahtan akşama kadar. O gün en öldürücü kanseri verdi Allah bana. Bir an sonra başladı. Hiç aklımdan geçmezdi yani. Aklına gelir mi insan o kadar sağlıklı olduğu bir anda? Sen yarın da sağlıklı olacağını zannediyorsun. Bir hafta sonra da sağlıklı olacağın gibi geliyor. Bir sene devam eder böyle değil mi? Yıllarca sanki öyle bir hisse kapı. Çok yanlış yani tabii. Hiç belli değil hakikaten. Ya ölüm de gelebilirdi. Bak Allah yani çok net ölümün gelebileceğini de gösterdi. Benim normalde bu işte 1998 yılında başlamıştı. Benim hiçbir hasta 6 aydan fazla yaşamıyor. Çoktan ölmüş olmam gerekirdi. Yani 13 sene önce ölmüş olmam gerekiyordu Allah'ın dilemesiyle. Teknik olarak bütün doktorlar bana, dünyanın en iyi doktorları hep girip öleceksin diyorlardı zaten. Tedavi başı. Bunun tedavisi yok diyorlardı. Sana bir araştırma tedavi. Deneyelim dediler yani böyle. MD Anderson Hastanesi bunu söyleyen de. Amerika'nın ve dünyanın bir numaralı kanser hastanesi. Ama orada tabii Allah hep, ben biliyordum yani Allah'tan geldiğini inşallah. Öyle hastane falan alakası yok. Hakikaten ben de öleceğimi düşündüm yani normal olarak. Çünkü insanın ölmesi gerekiyor. Allah'a çok dua ettim inşallah. Yani kader bu şekildeymiş. Böyle demek ki bu kadar yani hayatım inşallah. Ama Allah bana nasip etmişti. Hocamızla tanışmıştım. 3 ay olmuştu tanışalı. O da iman hakikati. Bakın yani hocamızla tanışmadan bu olsa belki de Allah saklasın. Yani böyle imanıma ve hidayetime vesile oldu hocamız. 3 ay farkla böyle. Bakın hepsi bir kader üzere. Yani insanın elinde olan hiçbir şey yok. 3 ay sonra da bu ağır hastalık başladı böyle. Ve hiçbir hasta 6 aydan fazla yaşamıyor. Hatta en son çalışmalar var gene. 2000 yılında yine çalışma yapmışlar. Yine 5'te 7 ay yaşıyor demişler son çalışmalarda. Richter sendromu olan hastalar için. Daha öldürücü bir kanser yok. Ya tedavisi yok çünkü. Arka arkaya tedaviler başladı. Böyle yani biri bitiyor biri başlıyor ama bir insanın alabileceği en yüksek kemoterapiyi verdiler. Hatta söyle, hesap yapıyordu böyle karşımda doktor. En son artık böyle bir hesap yaptı. Ya dedi sana dedi daha fazla kemoterapi veremeyiz. Sen zaten... Ama bu sırada hastalık tekrarlamıştı bana zaten. Sen dedi bir insanın alabileceği en fazla kemoterapi aldın zaten dedi ama sapasağlamım Allah'ın dilemesiyle. Normalde ya o kemoterapiyle hiç hastalık olmasa yine ölmüş olmam gerekiyordu. Ya o kadar Allah'ın merhameti ve şefkati üstündeydi ki rahmeti elhamdülillah.
Maşallah.
Allah her zorlukla beraber kolaylık vardır diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yani hep bu ayeti düşünüyordum. Bakın her zorlukla beraber kolaylık vardı. Allah'ın rahmetini ve bereketini hep hissettirdi Allah. Merhametini. Yani zorluydu imtihan ama o imtihanın güzelliğinden. Mesela Allah hocamızla tanıştırdı. Kardeşlerimle tanıştırdı. Bana 7 sene baktılar. 7 sene. Bir dakika yalnız kalmadım. Hocamız her anıyla ilgilendi. Yani dünyaya ayağa kaldırdı zaten. Herkes biliyor. Bir kampanya oldu. Yalnız Türkiye'de değil, Almanya'da oldu bir ayağı, şeyde oldu böyle. Bütün Türkiye'de kemik iliği bankası kuruldu. 150 bin tane veri toplandı. Devlet devreye girdi. İşte... Ama bu Allah'ın rahmeti ve bereketi elhamdülillah. Oradan da çıkmadı ayrıca. Kampanya durdurulduğu gün, bakın Osman Durmuş'un kampanyayı durdurduğu gün, 17 Haziran günüydü 1999. O gün hastaneden faks geldi. Biz o gün yani kampanyayı durdurdu, basın toplantısı yaptı. Ben de basın toplantısı yaptım. Bütün medyaya cevap verdim söylediklerine. Çünkü bir haksız durum vardı ortada. Kampanya Türk milletinin tamamen lehine olan bir şey. Devlet yapıyor zaten böyle. Aleyen iftira ediyorlardı. Halbuki daha sonra savcılık kararlarıyla aklandı. O gün kampanyayı durdurduğu gün yani biz dedik kader böyleymiş. Yani Allah bu şekilde diledi. Uygun ilik de bulunmadı. Zaten hastalık var bende kanser. Bütün hızıyla devam ediyor. Yani o verilen kemoterapi fayda etmemişti. Kampanyanın da bulunmadığı Dünya Bankası'nda da yok. Yapacak bir şey yok gözüküyordu o an. Ama öyle değil Allah katında. Allah'a teslim oluyorsunuz siz, tevekkül ediyorsunuz. Akşam gece 12'de faks geldi MD Anderson Hastanesi'nden. Dünya Bankası'ndan sana uygun ödeyi bulduk hazırlıyoruz diye. Hatta ertesi gün haberlere bağlandığımızda gazeteciler, gazeteci arkadaşlar inanmakta zorluk çektiler. Tam da bugün mü bulundu yani kampanyanın durdurulduğu gün mü diye. Hastanenin faksını gösterdim. İkna oldular. Radikal Gazetesi'nin gazetecileri Amerika'daki hastaneyi arayıp röportaj yaptılar hatta. Hakikaten öyle mi bulundu diye evet dediler onlara, teyit ettiler. Hastayı hazırladılar. Ve Allah'ın hikmeti yani siz hiç düşünmeyeceksiniz. Ne o? Dua olarak fiili dua var, kalben dua. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Yani bu şu anlama evet geliyor. En iyi hastane o imkanlarınız doğrultusunda doktora gidiyorsunuz. İlaçlarınızı aksatmadan kullanıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz ama Hepsi Allah'tan. Yani bir ilaç bir hastalığı tedavi etmez. Hastalık da Allah'tan gelir zaten. Kanseri yaratan Allah. Bakın en sağlıklı olduğum gün böyle 7 sene sürecek bir tedavi başladı. Herkes öleceğimi zannediyordu. Ben de öyle zannediyordum açıkçası. Çünkü yani o hastalıkta herkes ölüyor. Allah'ın dilemesi dışında. Tabii şifanın Allah'tan olduğunu biliyordum. Emindim ondan ama Allah'ın dilemesi dile ölürdü insan. Yani öyle bir şey yok. Mutlaka şifa olacak diye. Allah en hayırlısını nasip ediyor inşallah. 7 sene tedavi. Bir kemoterapi başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Bir kemik iliği nakli oldum. 2 ay sonra geldiler, fayda etmedi dediler. Bakın o da çok özel. Doktorlar girdi böyle odadan. 2 ay acayip bir tedaviden geçmiştim ben yani. 1 ay hastanede yattım. Oradan ölmemek mucize zaten kemik iliği nakliyle. Ondan çıktık, 1 ay her gün hastaneye gidiyorsunuz böyle. Serum bağlıyorlar, ilaçlar veriyor, serum ilaçlar böyle. Pestile dönüyorsunuz. Zaten ondan önce de çok ağır bir kemoterapi vermişlerdi. Verebilecekleri en ağır kemoterapiyi tabii. Evet. 2 ay sonra adamlar odada girdiler böyle. Çok net görüntü yaratıyor Allah. Böyle her zaman şakalaşırlardı bende. Ben çünkü onlara espri yapardım. İman hakikatleri anlatıyordum böyle odaya geldiklerinde. Diğer hastalar gibi değil böyle. Benim odaya geldiklerinde çok mutlu oluyorlardı böyle. Eğleniyorlardı yani. O gün girdiler, herkesin suratı bembeyaz. Hatta zenci bir yardımcısı vardı, o bile bembeyaz böyle. Kimse gözüme bakmıyor benim, yüzüme bakmıyor. Anladım, bir olay var ama ne olduğunu anlayamadım böyle. Hatta geldi böyle, hiç doktor babana diyor bana. Normalde şakalaşırdık falan, konuşurduk böyle. O gün böyle çok resmi bir ortam. Hani parayı atsan yere tangır tungur düşer böylese, onun gibi. Ne oldu dedim ben gülerek. Dedi ki işte dedi, sizin örneğinizi verdik dedi. Meğerse dedi vücudunuz dedi reddetmiş dedi verilen kemik iliğini. Ben hiç hayırlısı olmuştur dedim. Yani hayırlısı böyleymiş. Sizin de yapabileceğiniz hiçbir şey yok dedim. Siz elinizden geleni yaptınız. Hayırlısı bu şekildeymiş. Adam böyle durdu, şöyle önüne baktı. Evet evet dedi, doğru söylüyorsunuz dedi. Peki şimdi ne yapacağız dedim. Bilmiyorum dedi, kaçtılar. Sonra dediler tabii işte yeni bir kemik iliği nakli. Daha da yükseğini vereceğiz bu sefer. Ondan artık sağ çıkmak yani böyle %100'e yakın bir ölüm oranı. Orada da işte hastanede bazı olaylar oldu. Beyin ölümünde fişi çekiyorlarmış. Bunusuz oldu mu? Biz onu kabul etmedik. Müslüman dedik böyle bir şeyi kabul etmez. Ben Allah ne zaman dilerse can o zaman alınır. Öyle bir yetkisi yok hastanenin. Hatta hastanenin etik kurulunda toplantıya girdim ben. O gün de şöyle oldu. Cuma günü kemik iliği nakli olacak. Her şey hazırlanmış. Almanya'da verici bulmuşlardı. Dünya Bankası ikinci bir verici buldular. Aynı vericiyi kullanamıyorlardı tekrar. Birinciyi vücudum reddettiği için. İkinci bir verici aradılar. Yine çıktı elhamdülillah Dünya Bankası'ndan. O da Almanya'dan çıktı. Almanya'daki vericiyle bağlantıya geçtiler. Onlar bağlantıya geçiyor. Her şey hazırlanmış. Verici vermeyi kabul etmiş. Bütün testleri yapılmıştı. Ben cuma günü hastaneye yatacağım. Cumartesi veya pazar günü uçakla onun kök hücreleri getiriliyor. 24 saat içinde ulaştırılıyor hastaneye. Saatler içerisinde daha doğrusu. Hemen veriliyor sana böyle. Her şey hazırlanmış. Ben bunları duyunca kabul etmedik tabii. Müslüman olarak nasıl kabul ederim? Adam beni cinayet işleyecek orada. Ben de buna izin vereceğim. Allah katında çok büyük sorumluluğu olur. Ben kabul etmiyorum dedim. O zaman dediler hastane tarihinde ilk defa oluyor. Siz etik kurula gelin dediler. Hiçbir hastanın o güne kadar katıldığı vaki değil böyle. Biz etik kurula girdik kız kardeşimle beraber. İki kız kardeşimle geldiler benimle beraber. Etik kurulda işte hastanenin profesörleri, yöneticileri, şusu busu başkanı falan hepsi var böyle. Benim doktorum da geldi. Dünya çapında bir kemik iliği nakil uzmanı. O da toplantıda. Ben anlattım onlara. Yani ölümden bahsettim. Bayağı güzel ders oldu böyle. Allah'ın huzuruna getireceğiz dedim. Hepimiz dedim. Hesap var dedim. Böyle dedim şey değil böyle. Ben dedim izin vermiyorum dedim. Ben canım dedim. Doğal ölüm olana kadar tedavi devam edecek. Parasını da vereceğiz. Zaten öyle bir konu yok. Bunlar tamam dediler. O zaman bu kanunları gözden geçirmemiz lazım. Texas kanunları izin veriyordu bunlara. Doktor kabul etmedi. Benim doktorum. Ama hayırlısı öyleymiş. Biz de o zaman iptal ettik. Yani normalde orada da ölümüne bir karar olmuş oldu. Yani verici hazır, başka hiçbir çare yok. Ben zaten ölmek üzereyim. Yani orada Allah saklasın, Allah rızasını en çoğuna göre hareket etmek değil. Yanlış bir şeyi ölüm korkusuyla verebilirdik, öyle olmadı. Allah bize doğrusunu verdi elhamdülillah. Yani ölürsek ölelim ama Allah'ın rızasına uygun şekilde. Yani öyle yamuk bir şey yok. Hastaneyi terk ettik. Başka hastaneye götürdü Allah bizi. Orada kemik iliği için toplantı yapıyorlar. Fred Hutchinson dünyanın bir numaralı kemik iliği nakil hastanesi. İlk yapan orada Nobel ödüllü. Senede 1000 nakil yapıyorlar. Dünyada bir numara. Allah o hastaneye götürdü bizi elhamdülillah. O kabul etmedi, öbürü şey etmedi falan. Oraya gittik. Onların kanunları bizim şeyimize uygundu. Hastaya bırakıyorlar tedaviyi. Orada toplantı yapmışlar. Oraya katılan bir Türk doktor, hematolog hanım doktor. Daha sonra bize bir sene sonra söyledi. Dedi ki toplantıda dedi nasılsa ölecek yani %100 ölecek bu. Yapmayalım diye karar çıktı dedi kemik iliği nakli. Nasılsa ölecek. Elimizde kalmasın biz öldürmeyelim diye böyle. Sonra dedi nedense dedi fikirlerini değiştirdiler. Birdenbire yapalım diye karar çıktı dedi. Yani önce yapmayalım diye karar çıktı. Sonra dedi anlamadığım bir şekilde fikir değiştirdiler dedi. Çıktılar bana yapıyoruz dediler. Ondan sonra da Allah böyle hani yıllarca süren tedavi şifa verdi. Yani şifa Allah'tan. İnsanın bir an sonra ne olacağı belli değil. Dünya hayatı çok geçici. Zaten bu hayat normal şartlarla birkaç tane 10 yıl diyor hep hocamız. Yani böyle değil mi? İnsan işte 20 yaşında bile olsa 2-10 yıl sonra 40 oluyor. Hemen yaşlılık şeyleri başlıyor ondan sonra böyle. 50-60-70 zaten ölüm yaşları bunlar. Ondan sonra da çok kısa bir şekilde değil mi? Mezarlıklar ölü insanlarla dolu. Her tarafta mezarlıkların önünden geçiyoruz. Her gün milyonlarca insan ölüyor, milyonlarca insan doğuyor dünya çapında. Bu böyle yani. Çok kısa bir hayat var. Ama bu hayatın bir amacı var. Bakın Allah hep gösteriyor. Midenin mesela bir amacı var. Midenin oradaki bir hücresinin bir amacı var. İşte dişin bir amacı var, yutmanın bir amacı var, kalemin bir amacı, bardağın bir amacı var, insanın da amacı var. Başıboş değil insan. Kesinlikle. Yani Allah ben sizi diyor, şeytan Allah'a sığınırım, insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Dünyada başka bir amaç yok.
Evet.
Yoksa tabii bu kadar kısa hayat görüntüsünü yaratıyor Allah. Yani doktor giriyor odadan, ya diyor kemik iliği para etmedi diyor. Yani sen öleceksin demek bu. Evet. Öbürü geliyor. Yani bu böyle yani dünya hayatı böyle ben burada çok rahat edeyim yeri olmaz. Allah yolunda cehd etme yeri burası inşallah. Fikri mücadele. İnsan elinden gelenin çabayı göstermesi gerekiyor. Çünkü Allah mallarınızla ve canlarınızla diyor inşallah. Özellikle bu zamanın da özelliği, ahir zamanın inşallah, deccaliyet fitnesinin olduğu, şiddetli olduğu dönemde Allah bizden bunu istiyor. İstediği tavır bu. Bu tavırı gösterenler Allah onları cennetli müjdeliyor inşallah. Göstermeyenlerde sonsuz azap var inşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam, sonra devam edelim. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Demin hocam canlar... sen demin şeyden bahsetmiştin. Canlılardaki, daha doğrusu insanın midesinden bahsetmiştin. Şimdi mideyle ilgili güzel bir sunumumuz var. Kısa bir iman ekleti var, çok önemli konuyla alakalı. Ondan ben bir göstermek istiyorum ekrandan.
Mide ilaçlarını kendileri üreten timsahlar. Kendi vücut ağırlığının yaklaşık olarak %23'ü kadar yemek yiyebilen timsahlar hiçbir zaman midelerinde rahatsızlık hissetmezler. Çünkü kendi mide ilaçlarını kendileri üretirler. Üstelik bunu günümüzde üretilen bazı mide ilaçlarıyla aynı ham maddeyi kullanarak yaparlar.
Çok acayip değil mi
evet,
hocam?
Çok farklı bir şey. Evet.
Konuşmuştuk. Yani. Hani normalde milyon insanlar 21. yüzyılın teknolojisiyle geldiği bilgiyle hani teknolojiyle elindeki imkanla hani bu ilaçları midede hani aşırı yemek yendiğinde veya bazı sıkıntılar olduğunda oluşan rahatsızlıkları evet. giderici ilaçlar ürettiler 21. yüzyılın teknolojisi ve bilgisiyle. Evet, ama timsahlar milyonlarca yıldır Allah ilk yarattığından beri kendi mide ilacını kendi vücudunda üretiyor. Maşallah. Şimdi biraz daha detaylı evet. inceleyelim.
Timsahlar yemekleri sindirirken kanın normal akış yönünü değiştirerek karbondioksit açısından zengin olan kanı midelerine gönderirler. Çünkü salgı bezlerinin sindirim için mide asidi ve bikarbonat salgılamaları esnasında karbondioksite ihtiyacı vardır. Bu şekilde kan akışının değişimiyle timsah memelilerde evet, mide asidinin 10 kat fazlasını salgılar. Günümüzde sindirim ilacı olarak kullanılan bazı mide haplarının ve sodaların içerisinde karbon bulunduğu dikkate alınırsa timsahın karbondioksiti karnına gönderek sindirim için gerekli mide asidi ve bikarbonat üretimi hızlandırmasının üstün akıl sahibi olan Rabbimizin yaratış sanatının eserlerinden biri olduğu daha net olarak anlaşılabilir.
Maşallah. Maşallah çok, evet. çok acayip değil mi? Yani Allah kesinlikle. Özel olarak canlının hani böyle bir çok yani sonuçta canlı %20 ağırlığının %23'ü kadar yemek yiyebilen bir canlı böyle bir sıkıntısı olacağını bilerek canlıya böyle bir özellik vermiş maşallah çok maşallah. Önemli.
Maşallah.
Ve detaylı bir konu maşallah.
Yani insanın 16 kilo et yemesi gibi bir şey.
Aynen öyle. Kesinlikle. Bir oturuşta. 80 kilo. Aynen öyle. 16 kilo et yemesi çok acayip bir rakam.
Evet. Birkaç kilo yedikten sonra mide fesadı geçirir yani.
Aynen öyle.
Soda falan da kurtarmaz yani aslında.
Kesinlikle inşallah maşallah.
Evet. İki alabilir miyiz hocam? Ben de diğer canlılardaki sindirim sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü her canlının bildiğimiz gibi yapısı farklı. Besin toplama sistemi farklı. Mesela çiçeklerin ağzı yok. Topraktan alıyorlar besinlerini. O yüzden bütün sindirim sistemleri de buna göre değişiklik gösteriyor. Bakın şu an süngerlerdeki sindirim sistemini görüyoruz. Süngerlerde besinlerin dağıtımını ve toplanmasını sağlayan iç çeperde bulunan kamçılı hücrelerdir. Toplanan besinler gezici hücrelere aktarılır. Bu hücreler besinlerin vücut duvarında dağıtımını sağlar. Besin maddeleri torba şeklindeki vücut boşluğunda sindirilir. Bakın özel bir vücut boşluğu var burada gördüğümüz gibi demek ki süngerlerde. Burada gezici hücreler tarafından buraya toplanıp burada da sindiriliyor besinler. Kuşlardaki sindirim sistemine bakacak olursak, tabii ki yapısı farklı olduğu için kuşun da insana oranla baktığımızda çok daha farklı bir kursak olduğunu bir kere görüyoruz. Kuşlarda kursak var. Mesela diş yok. O yüzden taşlık var ağızlarında da. Yine besinleri orada da parçalamaya yarayan bir sistemleri var. Kursakta ıslatılıyor besinler ve depolanıyor daha sonra.
Solucan kadar midesi var ya.
Evet. Değişik. Çok farklı bir mide yapısı var dediğin gibi hocam. Önemli olan şu ama bakın farklı canlılarda bu yapı değişse de işlevini kaybetmiyor. Yani. İşlev aynı işlev.
Evet.
Besinlere, büyük besin maddelerine mesela kuş da sonuçta proteinlere kıyasla, hücreye kıyasla çok daha büyük besinler alıyor
evet.
vücuduna. Mide yine onları ince ince ayırıp ilgili yerlere aktarıp besini sindirmiş oluyor. Yani işlevi hepsinde çalışıyor maşallah. Evet. Çalışmayan bir sistem görmüyoruz. Bakın böceklerdeki sindirimde yine kursağın olduğunu görüyoruz. Küçük bir yemek boruları var. Kursak var. Tükürük bezlerinin kursağın altında yer aldığını görüyoruz. Bu tabii çekirgenin sistemini inceliyoruz. Bakın peş peşe sıralanmış vaziyette mide ve bağırsak daha sonra. Peş peşe bu maddelerimizi de okuyalım. Çok gelişmiş bir sindirim sistemleri vardır. Ağız beslenme şekline göre delici, emici ve yalayıcı olarak özelleşmiştir. Sindirim kanalı ön bağırsak, orta bağırsak ve arka bağırsaktan oluşur. Ön bağırsak, ağız, yutak, yemek borusu, kursak ve ön mideden oluşur. Tükürük bezleri ağza açılır. Orta bağırsakta mide bulunur. Midede salgılanan enzimlerle sindirim olayı tamamlanır ve sindirilen besinlerin büyük bir kısmı burada emilir. Evet, toprak solucanındaki sindirim sistemini de inceleyelim. Bakın çok daha farklı bir yapıyla karşılaşıyoruz burada. Yine yutak, yemek borusu, kursak, taşlık olarak adlandırılan sistemler ardı sıra dizilmiş vaziyette ve hepsi işlevini yerine getiriyor. Burada devreye giren hücreler yine tam zamanda, tam onları gerektiği zamanda devreye giriyor ve en sonunda artık bağırsakla besinlerin vücuttan dışarı atıldığını görüyoruz. Evet, otçul hayvanlardaki sindirim sistemine biraz değinelim. Besinler önce ağızda çiğnenip burada işkembeye ve börkeneye geçerek depolanıyor. İşkembe ve börkenekte bulunan bakteri ve bazı protozoalar besinlerdeki selülozun sindirimini sağlıyor. Bakın burada bitki olduğu için farklı bir sindirim mekanizması gerekiyor. Evet. Selülozların sindirilmesi gerekiyor. Bunun için de ilgili hücreler yine ilgili organlarına yerleştirilmiş vaziyette. Evet. Bakın baktığımızda hep tasarım görüyoruz. Hep dizayn görüyoruz. Yani İnşallah. İnsanların değil mi, uzun yıllar uğraş vererek elde ettikleri ürünlerdeki tasarım gibi, tabii ki onlardan çok daha üstün, anlayalım diye bir benzetme kullanıyorum. Onlardan çok daha üstün bir tasarımla karşılaşıyoruz. Evet. Bu tasarımın da bir tasarımcısı, bir tasarlayanı olması lazım.
Evet.
Bunu da yine anlayalım diye ifade ediyorum. Tabii Allah'ın tasarım yapmaya ihtiyacı yok. Allah ol dediğinde o hemen oluveriyor, yaratıyor Allah. Allah çok üstün bir güce, çok üstün bir akla sahip.
Maşallah.
Bakın bütün bu tasarımları, bütün bu organları sorunsuzca çalışacak şekilde yaratmış. Ve canların içine yerleştirmiş maşallah.
Maşallah.
Hepsinin de ihtiyacı olduğu gibi. Bizdeki mide bir solucana girmeye çalışmamış mesela. Ya da solucanın midesi bizde yok.
Evet.
Bakın insan anne karnında büyürken, hücreler çoğalırken orada küçücük bir mide var. Değil mi bebekken?
Evet.
Çok küçük insanın midesi. Daha sonra böyle 2 metre bir insan olduğunu düşünelim. O mide sürekli büyüyor. O küçüklükte kalmıyor mesela. O küçüklükte kalsa insan sürekli az besin tüketirdi. O az besin de 2 metre boyundaki birisine o vücudun enerjisini karşılayamazdı. Çok az enerji alırdı çünkü karşılayamazdı.
Kalbin atışı.
Tabii.
Kan, şey, her şey o kişinin vücuduna göre değişiyor. Tabii. Mesela hormon sistemi var. Büyüme hormonları salgılanıyor belli bir yaşta. Belli bir yaşta da duruyor. Şimdi evrim mekanizmasına göre düşünecek olursak o hormon sisteminin oturmadığı bir dönem olması lazım. Değil mi? Yani normal işte belli bir yaşta salgılanmaya başlanıyor bu hormonlar. İşte 22'li yaşlarda en fazla duruyor büyüme hormonu. Şimdi bu hormonun kontrol edemediği bir dönem olması gerekiyor evrim sürecinde ve bizim böyle 4-5 metrelik insan fosillerine rastlamamız gerekiyor. Yani evrime göre her şey yavaş yavaş gelişmelerle oluyorsa, mutasyonlar DNA'ya yavaş yavaş ekliyorsa, o zaman her şeyin kontrolsüz olduğu dönemler olması lazım. Mesela tek kolunun 2 metre uzadığı, bir kolunun 40 santim kaldığı, değil mi? Bacaklarının mesela yine kimisinin uzun, kimisinin kısa kaldığı, insan boyunun çok büyük boyutlara ulaştığı, kafatasının çok büyük, vücudunun küçük kaldığı, böyle çeşit çeşit insan fosilleri görmemiz gerekiyordu. Hiçbirisi yok. Hepsinde aynı altın oranda yaratılmış fosiller görüyoruz. Allah'ın izniyle bu da zaten yaratılış gösteriyor. İnşallah.
Evet, inşallah. Fosil örneklerinden gösterelim hocam isterseniz. Değişmediğini tam seyircilerimize de aktarmış olalım. Biraz önce timsahlardan bahsettik bakın. Timsah fosili de göstermiş olalım. Evet. Timsah fosili 100 milyon yıllık. Bakın biraz önce anlattık. Midesindeki ilaç sistemine değil mi? Kendi ilacını kendisine üretmesine. Bunu ne kadar zamandır yapıyor timsah? Biz doğada onu ilk gördüğümüz andan beri yapıyor. Bakın şu an elimizdeki fosil 100 milyon yıllık resimdeki fosil. Demek ki 100 milyon yıldır bu teknoloji timsahta var. Yani timsah bugün neyse 100 milyon yıl önce de öyle. Evrimcilerin söylediği gibi işte önce kertenkele değil mesela. Şimdi biraz önce Celal Şengör aslan gibi hayvanlar var diyor. Bunu bize göstermesi lazım delilini. Yani aslan gibi hayvan var demekle olmaz ki.
Şöyle düzeltelim onu. Aslan gibi aslanlar vardı. Doğru. Evet. Aslan gibi aslanlar
vardı. Evet. Bir filmdeki espri aklıma geldi. 5 metrelik aslan. Şimdi aslan gibi aslanlar vardı gerçekten. Şimdi canlıya da baktığımızda biz işte fosilini göstermesi lazım bize. Bunu söylerken. Ama fosilini gösteremiyor. Sadece lafla söylüyor.
Bir de biyolojik hayvan diyor mesela. Evet. Bu çok önemli.
Celal Şengör, ben orada bilim adamıyım diyor ya, bilim adamı kanıtla konuşur. Kanıtı yoksa konuşmaz. Bilim adamıysa da aslan benzeri canlılar vardı diyor ya, kanıtını göstermesi gerekiyor. Böyle hani böyleydi, şöyleydi diyerek bilim adamlığı olmuyor.
O anlatılan hikayeler. Yani evet, bu mesela tabii. Hocamız onun tespitini her konuda olduğu gibi çok güzel yaptı inşallah. Yani bazı dergi köşelerindeki o uydurma makalelerden evrimci olan bir ekip var. Evet. Onlardan bir tanesi Celal Şengör.
Tabii 1940'lardan kalan bilgilerle demiş hocam. Böyle badem bıyık. O dönemde elektron mikroskop yok. Genetik bilinmiyor.
Tabii.
Doğru dürüst.
Tabii.
Hücreyi hiç bilinmiyor yani. DNA'nın yeni bulunduğu yıllar.
Bir balon zannediyorlar.
Evet, o ayağa kalkıp çömelerek yani böyle maymun bir ayağa kalkıyor insan oluyor. İnsan bir çömeliyor maymun oluyor falan, onu zannediyor herhalde böyle. Evet. Kalkıp otur kalk otur falan gibi böyle bir şeyin içerisinde. Yani meydan boştu. Konu evet. Buydu. Evet. Şimdi yapamıyorlar artık. Yapamazlar da inşallah. Onun için mesela İngiltere'den gelen haberlerde ne diyordu İngiliz basını? Artık diyor tıp fakültesinde öğrenciler diyor evrim derslerine girmiyorlar diyor. Niye diyor? Altında hocamızın makalesini koymuş, hocamızın resmini koymuş. Çünkü diyor Harun Yahya'nın diyor, internet sitelerine giriyorlar, kitaplarını okuyorlar diyor. Evrime inanmıyorlar diyor maşallah. Artık diyor maşallah. Richard Dawkins aşağıda demiş. Evet diyor Harun Yahya diyor. Doğru diyor. Bitirdi diyor bizi diyor. Mahvetti diyor. Yani sistemi yani o batıl sistemi inşallah. Mahvetti derken aslında onların tabii hocamız Allah razı olsun. Onların da kurtulması için çalışıyor. Evet. Çünkü Darwinizm mahvetti onları. Zaten nitekim Dawkins'in itirafı var. Hatta o film varsa hazırlayabilir miyiz? Ben diyor Darwinist bir dünyada diyor yaşamak istemiyorum diyor.
Evet.
Sen kardeşim Darwinizm niye savunuyorsun o zaman? Hem de biliyorsun uzaylılar getirdi diyor mesela. Evet diyor. Hayat diyor tesadüfen olamaz diyor dünyada. Onu söylüyor. Uzaylılar getirdi demek o demek zaten. Ben diyor Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum diyor. İşte bakın Dawkins çok iyi anladı. Allah'ın izniyle. Allah'ın yarattığını biliyor. Söyleyecek Şimdi enaniyetinden ya diyor ben herhalde tam hemen söylemeyeyim de biraz daha zaman geçsin öyle söyleyeyim'e geldi. Önce uzaylılar diyeyim oradan da akıl var zaten.
Yavaş yavaş geçiş yapayım.
Evet. Yavaş yavaş bu şekilde Allah'ın yarattığını da söyleyecek. Hepsi söyleyecek. Hepsi kahkahalarla gülecekler kendi hallerine. Mesela Celal Şengör Allah'ın izniyle 5 sene sonra şu haline bakıp ya ben neler yapmışım diye böyle çıkıp bütün insanlıktan özür dileyecek. Evet, yani ben böyle ayağa kalktım, çömeldim falan. Ya kusura bakmayın diyecek. Yani neyse diyecek. Yani yaptık bir kere, oldu bir kere. Pardon diyecek yani böyle. Tabii Allah'ın yarattığını söyleyeyim. Mesela Antonio Flew öyle oldu. Antonio Flew hocamız kitaplarını göndermişti inşallah.
Antonio Flew o da yani onu biraz öncesini anlatmak lazım. Antonio Flew uzun bir dönemin evrim bayraktarıydı. Yani şimdi nasıl Dawkins varsa uzun bir dönemin değil mi?
Bu yüzyıldaki ateistlerin hocası.
Başıydı. Tabii. Yani uzun bir dönem de hocasıydı. Sonrasında hocamız devreye girip de Antonio Flew'a bak gittiğin yol yol değil. Gel vazgeç dedikten sonra.
Tabii Antonio Flew hayatı boyunca evrimi savunuyor. 85 yılına kadar yani 2004 yılına kadar 85 yaşına kadar 85 yaşında da diyor ki evrimi diyor açıklayamaz diyor bunu diyor. DNA'dan bahsediyor. DNA'nın oluşumunu. Evrim kesinlikle açıklayamaz diyor. Bunu Allah'ın yaratmış olması gerekir diyor. Ve ben diyor bütün ateist olmasına vesile olduğum insanlardan özür diliyorum dedi İngiliz medyasına.
Evet.
Sorry says Atheist in Chief diye Sunday Times'ta yayınlandı bu. İngiliz medyasında BBC'de her tarafta haber oldu.
Evet.
Pardon dedi yani böyle. Evet. Çünkü niye Allah'ın yarattığı çok açık.
Tabii
ya, o kadar akılsızca bir şey ki bu böyle. Sadece birinin çıkıp hocamız Allah hocamızı vesile etti. Bu kepazeliği deşifre etmesi gerekiyordu bilimsel delillerle. Birdenbire hocamız hakikaten o üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dawkins'in evet, videosunu seyrederiz inşallah. Evet.
I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live. And I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in. Mm-hmm. It would be a terrible society, it would mm-hmm. be. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world, not the kind of world we wish to live in. So let us understand it so that we can construct the kind of society in which we wish to live. Which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless, free market economy, in which the rich trample the poor, in which it would be the sort of opposite of a liberal socialist society, in fact.
Bakın, dünyanın bir numaralı Darwinisti ne diyor? Ben diyor Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum diyor. Çok çirkin diyor böyle diyor. Yani hiç hoşuna gitmeyecek. Yani o da biliyor, Mehdiyet'i istiyor. Yani istediği dünya aslında Darwinist bir dünya değil. Kimse istemez ki bunu. Darwinizmin sonucunda hep zulüm, vahşet, ezilme olur.
Evet.
Güçlü olan ayakta kalır. Ne demek ya güçlü olan ayakta kalır, zayıf olanı ezer? Güzel. Tam tersine zayıflar korunup kullanılır. Bakın Allah diyor ki şeytandan Allah'a sınırım. İşte din ahlakı böyle yani Müslüman ahlakı. Yeryüzünde diyor kadınlardan, erkeklerden ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına niye savaşmıyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Fikri mücadele. Zayıfları korumaktır Müslümanın görevi. Ezmek değil ki. Darwinizm de vardır bu saçma sapan. Yani Darwinizm bunu getirdi dünyaya. Darwinizm kitabını yazar yazmaz hemen İngiltere sömürgecilik başlıyor. Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Muazzam bir komünist devrim oluyor. Değil mi? Kanlı bir devrim oluyor. Çünkü komünizm Darwinizm'e dayalıdır ve ezme üzerine kurulu bir sistemdir.
Evet.
Yani komünizm aslında bakın çok ilginç çünkü komünizmin anlatılması önemli. Şu an ideolojik olarak en büyük tehlike dünyada hala komünizmdir. Hocamız bunu özellikle vurguluyor. Faşizm falan değil. Faşizm çok lokal olarak bazı yerlerde görülüyor böyle işte Almanya'daki neonaziler birkaç tane daha ufak grup var böyle. Ama tehlike komünizmdir. Nitekim mesela Türkiye'de bundan muzdarip. Çünkü Türkiye'de PKK tehlikesi var. Evet. Darwinist, materyalist, komünist, Stalinist ve Leninist bir ayaklanma var Türkiye'de. Bakın komünist, Leninist ve Stalinist bir ayaklanma. Bunu kendileri söylüyor zaten yani dönemin Lenin olduğunu anlatıyor. Ondan sonra da Lenin'in fikirlerini savunduğunu söylüyor. Lenin'i, Mao'yu hepsini... Ne yaptı Lenin? Lenin mesela diyor ki, Lenin ilkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz diyor. Apo da diyor ki, Abdullah Öcalan, ben Lenin'im diyor. Bu dönemin Lenin'iyim diyor. Demek ki terörü de savunuyorum diyor. Terör yapıyor zaten yani PKK'nın yaptığı bu. Mesela Lenin başka bir şeyinde diyor ki, biz şiddet ve terörü ilkesel olarak hiç reddetmeksizin kitlelerin kalabalık insan topluluklarının doğrudan katılımını hesaplayan ve bu katılımı sağlayacak olan şiddet kullanımı biçimlerinin hazırlanması çağrısında bulunduk diyor. Hep şiddet var. Mao'ya bakın böyle, Lenin böyle, Trotski böyle. Hepsi şiddeti, terörü savunuyor. Çünkü komünizmin doğasında bu vardır. Nedir komünizm? Değil mi? Sınıflar arası çatışma. Bak hep çatışma.
Tabii.
Çatışma ilerlemenin temelidir diyor Marx. Çatışma ilerlemenin temeli ne demek? Yani sınıflar birbirine çatışacak. Kanlı proletarya diktatörlüğü. Proletarya diktatörlüğü diye herkesi ezecekler. İşte onlara göre kapitalist sistem. Yani mesela özel mülkiyet kapital sahiplerini, komünizm bunu öngörür, yok edecekler. Zaten diyor Lenin diyor ki komünizm bunu anlatırken nasıl bankaların bombalanacağını söylemiyor mu onu? Askerlerin öldürülmesi gerektiğini, polislerin öldürülmesi gerektiğini, karakolların basılması gerektiğini, tabii, devletin bütün hazinelerine el koyulması gerektiğini söylüyor zaten.
Bu her komünistin bir görevidir diyor.
Evet. Yani senin bu böyle olur komünist diyor. Yani komünizm budur diyor. Ya adam da aynı şeyi söylüyor. Yani bunun tabii temelinde de hep Darwinizm, evet, çıkıyor. Zaten bakın diyor ki mesela Engels'in Marx'a yazdığı bir mektup. Engels'e Marx komünizmi kuran adamlar. Diyor ki şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem diyor. Marx da hemen cevap veriyor. Engels'e geri mektup yazıyor. Bizim görüşlerimizin diyor komünizmin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor.
Darwin'in kitabı.
Darwin kitabı. Mesela Engels gene diyor ki Darwin bütün organik varlıkların, bitkilerin, hayvanların ve insanların, insanın kendisinin milyonlarca yıldır ola gelen bir evrim sürecinin ürünleri olduğunu kanıtlayarak metafizik doğa görüşüne en ağır darbeyi indirdi, haşa. Yani dini bu görüşte ortadan kaldırdı anlamında söylüyor. Ondan sonra bakın Marx diyor ki din halkın afyonudur diyor, haşa. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir diyor. Yani komünizm diyor dini diyor ortadan kaldırır diyor. Mesela yine Lenin de diyor ki Marksizm bir materyalizmdir diyor. Alabildiğine din düşmanıdır diyor. Bakın alabildiğine din düşmanıdır diyor. Dine karşı koymalıyız diyor. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir diyor. Ama yani komünizm ilginç olarak yani dinin ortadan kalkması, yani merhamet kalkacak, sevgi, şefkat biraz önce gördük mesela. Zayıfların korunup kollanması var. Evet. Komünizme göre sosyal adalet olduğunu ileri sürüyor, alakası yok. Tam tersine sosyal adaletsizlik var. Yani muazzam eziyor. Mesela köylülere patates çuvalları diyor. Milyonlarca köylü Lenin döneminde, Stalin döneminde, Mao döneminde açlıktan, sefaretten, kafasından kurşunlanarak, asılarak, idam edilerek yok edilmiştir. 150 milyon adam öldürülüyor komünist, evet, rejimlerde. Evet. Yani adalet diye bir şey yok. Tam tersine muazzam adaletsizlik var. Ve komünizmin özelliği bakın bu çok ilginç. Dinin düşmanıdır diyor. Din ortadan haşa kaldırılmalıdır diyor. Komünizm kendisi bir din zaten. Komünizm tamamen batıl bir dindir. Materyalizme dayalı. Materyalizm çünkü kendisi bir din zaten. Eski Yunan'dan kalma. Maddeyi mutlak kabul eden. Yani maddeye tapan. Madde mutlak diyor. Yani biz atomuz diyor. İnsan beyni de atomdur diyor. Bu Freud'un görüşlerini alıyor. İşte Feuerbach'tan, Hegel'den de çatışma prensibini alıyor işte. Diyalektiği getiriyor. Ve diyalektik materyalizm adı altında bu materyalizm denen batıl dini bunu sosyal şeye uyguluyor, sosyal bilimlere uyguluyor. Zaten bakın şeyin Plekhanov'un bir sözü var komünizmin kurucularından. Diyor ki Marksizm diyor, bakın çok önemli Marksizm, Darwinizmin diyor sosyal bilimlere uyarlanmış halidir diyor. Yani Darwinizm nedir? Evrim. İşte biraz önce bahsettik. Geçersizliğini gördük. O kadar abuk sabuk bir şey ki. Yani bilimsel olarak geçersiz. Bir protein ile tesadüfen olamıyor. Bu batıl dini diyor. Alıp diyor sosyal bilimlere uyarladığınız zaman topluma diyor bu komünizm olur diyor. Yani dindir komünizm. Onun için bu dinin ortadan kalkması için de bilimsel çalışma gerekir. İkna etmenin başka bir yolu yoktur. Sen komüniste niye komünist oldun? Komünist olma dersen ona güler demişti hocamız. Ve daha fazla tahrik olur. Nitekim mesela dünyanın her yerinde görüyoruz. Komünistler eylem yapıyor. Acayip sopa yiyorlar polisten. Evet. Aynı grup gidiyor bir daha yapıyor. Veya adam mağarada yaşıyor mesela PKK teröristi. Evet. Daha çok zor şartlar değil mi mağarada? O eksi bilmem kaç derece oluyor. Hava, nemli ortam, şu ortam, bu ortam. Hayatını ortaya koyuyor. Bakın ölmek ve öldürülmek diye bir konu yoktur demişti hocamız komünistler için. Hakikaten öyle bir ispatlıyorlar bunu zaten. Ve dağın tepesindeki mağaralarda yaşaya yaşaya hayatını ortaya koyarak çarpışıyor. Evet. Bunu niye yapıyor? Bu inandığı batıl dinden dolayı yapıyor. Kesinlikle. Bu batıl dinin ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için Darwinizmin mesela anlattık biz geçersizliği, materyalizmin geçersizliği, Big Bang bir kere zaten sırf Big Bang teknik olarak ortadan kaldırıyor materyalizmi. Ayrıca her yönden geçersiz. Mesela komünistlerin bütün fikirlerinin geçersiz olduğunu görüyoruz. Mesela komünizmin ekonomik görüşü var. Değil mi? Ekonomi Marx. O da geçersiz. O kadar abuk sabuk bir iddia ile ortaya çıkıyorlar ki. Buna göre materyalizmin, yani maddenin belirleyici olduğunu iddia ettikleri bu sistemde, Marksizme göre, ekonomi sınıflar arası mücadelede temel belirleyici. Yani diyorlar ki ekonomi her şeyi belirler. İnsanı da ekonomi belirler. Ulan insan ekonomi belirler mi? İnsan ekonomiyi belirler. İstediği sistemi kullanır. İsterse sosyal adalet yapar. Allah'tan korkuyordur Müslüman ki Mehdiyet'in özelliği odur. O sosyal adaleti söylüyor. Hatta o da çok ilginç. Hocamız bunu açıkladı. Marx şeyden geliyor. Haham olan bir aileden geliyor. Dedesi haham. Tevrat'ı çok iyi biliyor. Sosyal adaleti görüyor Tevrat'ta. Mehdiyet sistemini görüyor. Çünkü Tevrat'ta kapsamlı Mehdiyet anlatılıyor. Kral Mesih Mehdi'dir. Ve onun dönemindeki sosyal adalet anlatılıyor. Adalet anlayışı. Onu görüyor ve onu deccali bir sistem olarak, dinsiz bir sistemle ortaya koyuyor. Halbuki dinsiz sistemle sosyal adalet olmaz. Allah korkusuyla olur. Kendi aleyhinize bile olsa diyor, Allah adaleti ayakta tutsun diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Anneniz babanız ve kendi aleyhiniz dahi olsa Allah korkusuyla olur sosyal adalet. Onun için hep adaletsizlik oldu komünizmde. Ama bilimsel olarak anlatılması çok önemli. Bir şey daha ekleyeyim. Bu ekonominin, sisteminin yani yanlışlığı. Bir de buna değinelim. Üst yapı, altyapı. Altyapı ekonomi diyor. Her şeyin belirleyicisi. Üst yapıda ekonomi, hukuk, ondan sonra devlet, ahlak gibi kavramlar. Bunların da hepsini ortadan kaldıracak diyor. Ekonomi her şeyin belirleyicisi. Bakın kitabında yazıyor bunu Marx. Onu kısaca okuyalım. 59 yılında. Ekonominin Eleştirme adlı kitabından diyor ki, maddi hayattaki üretim biçimi diyor, yani üretim manevi toplumsal oluşumların genel karakterini belirtir. Her şeyi ekonomi belirler diyor. Yani kişi, onun ahlak yapısı, düşünce yapısını, insanların bilinci geçim yolunu belirtmez. Tam tersi geçim yolu onların bilincini belirtir. Bu böyle midir? Değildir tabii ki. İnsan fakir de olur, ahlaklı olur, zengin olur, ahlaklı olur. Hangi sistemde yaşarsa yaşasın, Allah korkusu varsa ahlaklı olur. Allah korkusudur belirleyici olan. Eğer bir devrim yapılır, sosyalist düzen kurulursa insan düşüncesi değişime uğrar diyor. Onun için sosyalist düzen insan düşünce evriminde büyük değişiklik yaratır, sağlar. Yani bilinçsiz bir insanımsı, yani hayvan diyor, hayvan olan insanı haşa hayvan olarak nitelendiriyor. Sosyalist düzen içerisinde bilinçlenecektir. Tabii bunun böyle olmadığını zaten pratik olarak gördük 20. yüzyılda. Kan gövdeyi götürdü. Bütün sistemler çöktü. Hep mutsuzluk oldu. Monotonluk oldu. Bilim durdu. Sanat durdu. İnsanlar idam edildi. Yok edildi. Korku imparatorluğu oldu. Değil mi? Şeyde komünist rejimlerde 150 milyon resmi rakamlara göre gayri resmi rakamlar çok üstünde katliam oldu.
Ben burada hocamızın anlattığın konuyla ilgili kitabını göstermek istiyorum. Komünizm Pusuda. Bütün bu anlattıklarının hepsi zaten hocamızın bize öğrettiği konular inşallah. Detayları da daha fazlasıyla hepsini sayın izleyicilerimiz buradan okuyabilirler inşallah. İnternette de ayrıca ücretsiz olarak bu kitabı elde etme imkanı mevcut.
Harunyahya.org sitesinden.
Harunyahya.org sitesinden ücretsiz olarak elde edebilirler. Yine ben hocamın anlattığı, Oktar'ın anlattığı konuyla ilgili komünizmin insana nasıl bir hayat yaşattığını, nasıl sıkıntılar, belalar, rahatsızlıklar, rezillikler getirdiğini gösterdi, anlattı doktor hocam. Şimdi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam talebeleri ve onun cemaatinin özelliklerinden, onun cemaatinin topluma nasıl katkı ve rahatlık sağlayacağından, toplum hayatının nasıl huzurlu olacağından biraz bahsetmek istiyorum. Bir sunumum var inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin özellikleri. Şimdi burada bölüm bölüm inceleyeceğiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin sayısı az olacaktır diyor. Sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Yani Bedir ashabı savaşa ne kadar olduysa aynı şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin de topluluğunda sayısı o kadar olacak. Evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır.
O da 313.
O da 313. Yani buradan aynı olduğunu anlıyoruz. Ebu Basir der ki İmam Ebu Abdullah şöyle buyurdu. Araplardan Kaim Aleyhisselam'la Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olan çok az insan olacaktır. Bu ne demek? Yani çok çok az insan Mehdi Aleyhisselam'la birlikte hareket edecek. Onun topluluğu olacak. Buyurdu ki halk mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirilecektir. Demek ki hani böyle yetenekli, değil mi? Hareket kabiliyeti yüksek, özel elekten geçirilmiş bir Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın topluluğu olacak. Özel yetiştirilmiş böyle. Elekten birçok halk elenecektir demiş yine hadiste. Devam ediyoruz. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Mesela bak çok önemli bir özellik bu. Her zalime galip geliyorlar. Onların karşısında hiçbir değil mi? Fikir düşman, hiçbir duramıyor. Fikir sistemi, ne komünizm, ne faşizm, ne kapitalizm, değil mi? Hiçbirisi, satanizm hiçbiri karşısında duramıyor. Yine devam ediyorum. Onların kalpleri demir gibidir diyor. Yani demek ki hani hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı karşılarına çıkacak olan hiçbir konu onları etkilemiyor. Bayağı sağlam güçlüler maşallah. Ve onlar gündüz aslan, gece de abittirler. Yani gündüz değil mi aslan gibi sokakta mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Gece ise abit yani Allah'ı anan, Allah'ı zikreden oluyorlar. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez diyor. Mesela bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Kendisi anlatmış yani Mehdi aleyhisselam ve topluluğu bu şekilde olacak diyor. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez diyor.
Ya mücadele fikri mücadele.
Maşallah tabii ki fikri evet. Mücadele. Sahvan bin Yahya der ki İmam Rıza şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki sizler tasfiye olup ayıklanmadıkça boynunuzu uzatıp beklediğiniz kıyam vuku bulmayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur etmeyecektir. Öyle ki içinizde çok azınız geride sağlam kalacaktır. Yani çok az olduğunu, Mehdi Aleyhisselam'ın topluluğunun çok az olacağını tekrar burada vurguluyor. Ayette Yunus Suresi 83, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka. Demek ki Hazreti Musa'nın topluluğunda da, Hazreti Mehdi'nin topluluğunda da gençlerden olacağı vurgulanıyor. Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerine belalar çarpıtmaları korkusuyla iman eden olmadı. Demek ki gençler iman ediyorlar. Burada onu anlıyoruz. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Yunus suresi 83. Yine Hud suresi 40'da sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feravan ettiği zaman dedik ki her birinden ikişer çift hayvan ve aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Demek ki burada da hani Hazreti Nuh peygambere Allah emrediyor. Orada da yine anlıyoruz. Hazreti Nuh peygambere Allah'a iman eden ve Hazreti Nuh peygambere itaat eden çok az bir topluluk var. Çok az kişi olduğunu söylüyor. Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin üstün ahlakı. Bu da çok önemli. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin tabiatı ari ve kusursuz olacaktır. Yani temiz ahlaklı ve maşallah çok güzel ahlaklı olacaklar. İnşallah Allah bizi onlara tanışmayı, onlardan olmayı nasip etsin.
İnşallah.
Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. Demek ki yani bu tip kötü ahlaklardan uzak oluyorlar kinden. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin kalpleri kötülük, kıskançlık ve husumetten arınmış ve kusursuz olacaktır. Maşallah çok güzel özellikler. Yani hani bayağı değil mi? Peygamberimiz bayağı övmüş ve detay detay anlatmış onların nasıl olacağını inşallah. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri kalpleri çelikten daha güçlü olacaktır. Yani demek ki hani ne bayağı sıkıntılar olacak, bayağı zorluklar olacak. Burada bir benzetme olmuş. Hani onlar hiçbiri etkilemeyecek. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaktır. Yani burada fiziki bir güçten bahsedilmiyor. Değil mi? Burada hani kalbinin, dirayetinin, aklının sağlamlığından ve 40 adam aklında, 40 adam gücünde hani sağlamlığında kalbinin ondan bahsediliyor.
Başka bir hadisede deha sahipleri diye geçiyor.
Öyle mi? Maşallah. Yine devam ediyorum. İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri soylu, bilgili olacaklardır. Demek ki hani iyi ailelerin, önde gelen ailelerin hani değil mi kaliteli ailelerin çocukları olacaklar ve bilgili olacaklar. Hani her türlü konuda cevap verebilecek gibi karşılarına çıkan her sorunun her cevabını verebilecek gibi olacaklar. Maşallah. Ve dünyanın yöneticileri olacaklardır diyor. Yani tabii şimdi burada hani sıradan birisi olmayacakları çok belli. Peygamberimiz hadiste söylemiş. Dünyanın yöneticileri olacaklardır diyor. Demek ki burada çok önemli bir detay var. Yine devam ediyorum. Numani Süleyman Harun el-İcli rivayet ediyor. İmam Hüseyin'den duydum buyurdu. Bu emrin sahibinin İmam Mehdi Aleyhisselam'ın korunan bir ashabı vardır. İnsanların hepsi onu terk etse bile Allah bu ashabını ona gönderecektir. İşte bunların haklarında Allah, bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa andolsun biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmıştır. Kılmışızdır ayetini nazil buyurmuş ve yine onlar hakkında ey iman edenler, içinizden kim dininden geri dönerse, irtidat ederse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, yani Allah'ın onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere ise güçlü ve onurlu. Demin hani hadislerde belirtildiği gibi müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere ise güçlü ve onurlu. Hani diyor ya çelik gibi ve her zalime galip gelirler diyor.
Evet.
Allah yolunda cehd eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir.
Bu demek Allah, ki kınanma, değil mi? Allah affetsin ayeti kestim. Demek ki kınanma da olacak Hazreti Mehdi cemaatiyle
evet,
ilgili.
Kesinlikle. Yani o da normalde, birazdan geliyor inşallah.
Evet, yani normalde dini yaşayan ve en güzel şekilde yaşayan bir insan toplumuna niye kınanma olsun ki? Yani öyle bir şey normalde olmaz. Ama mesela Cübbeli de anlatıyor onu hadislerden yola çıkarak. Geldiği zaman diyeceksiniz diyor yani bunu. Bu sapıktır evet. Dinimizi değiştirmek istiyor evet, denir diyor.
Evet, evet, evet.
Yani etrafındaki zaten 313 kişi olması evet, evet zaten çok manidar. Evet. 313 kişi tüm dünyaya İslam ahlakının yayılmasına, herkesin Allah inancının sahip olmasına vesile olan bir insanın etrafında 313 kişi olması çok metafizik ve hani düşünülecek bir konu normalde.
Alametleri çok fazla. Değil mi? Alametleri çok fazla ve her alamet böyle ince ince Peygamberimiz tarafından ya. Bildirilmiş sallallahu aleyhi ve sellem anlatmış. Hep sayıyoruz alametleri. O kadar alamet bildirilmesine rağmen 313 kişi olmaları tabii çok mucizevi.
313 evet. Kişinin de çok fazla sınamadan geçerek
elekten geçirilmiş diyor ya.
Kalabildiği evet. Evet. Hazreti Mehdi cemaatinde ve zorlu sınavlardan geçerek durabildiği de geçiyor inşallah hadislerde. Yani çok gerçekten metafizik bir dönem. Cübbeli anlatıyor yani sen alışmışsın tabii bidatlara. O geldiği zaman diyor, anlayamayacaksın diyor yaptıklarını. Dolayısıyla bu sapıktır, dinimizi değiştirme. Yani bu sapıktır diyeceksiniz diyor.
Evet.
Ve dinimizi değiştirmek istiyor evet. Diyeceksiniz diyor.
Ben devam ediyorum hocam. Bir sonraki slaytta İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer Sadık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuş. Yani Mehdi'nin yardımcıları hakkında şöyle buyurmuş. Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçirecekler fikren tabii. Onlardan her birisinin 40 insan kadar gücü vardır, kalpleri demir gibidir. Öyle ki la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah her yerde yankılanacak ve duyulacaktır.
Din ahlakı her yere hakim olacak
İnşallah. Yine bir bölüm daha var önemli. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri gençler olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak diyor maşallah. Bu da önemli bir alamet evet. Yani hani Mehdi Aleyhisselam'ı ve topluluğunu arayanların, bizim hepimizin onları bulmak için önemli düşüneceği alametlerden birisi onların genç olacağı inşallah. Ahir zamanda insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden uzak duracaktır. Buyurdu ki onları yeryüzünün kenarlarında ara, onların yaşantıları sadedir. Yani Peygamberimiz söylüyor, sade yaşıyorlar, öyle çok hani gözüken bir şekilde değil, sade, onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin özelliklerinden bahsediyoruz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerine ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır maşallah. Demek ki o topluluk inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın topluluğu bu şekilde olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin dünya yönelik maddi ve manevi hiçbir hırsları olmayacaktır diyor. Bu da çok önemli bir özellik. Ey Ebu Hüreyre! Bu topluluk Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, İçirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındakine ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Mesela bak bu çok önemli bir aslında vurgu. Hesabından korku duyarak değil mi? Birçok dünyada yapabileceği şeyden vazgeçmiş oluyor. Çok ince güzel bir ahlak gösteriyor maşallah.
Zaten 313 kişi var. Tüm Tabii. dünyaya İslam hakim olacak.
İnşallah.
Zaten inşallah normal vakit yok zaten yani tüm ömrünü, hayatını, her dakikasını zaten Allah yolunda harcaması gerekiyor. Allah yolunda geçirmesi gerekiyor.
İnşallah.
O yüzden Peygamberimiz bildirmiş yani helali dahi vakit kaybı olmaması için helalden bile vazgeçiyor.
İnşallah.
Hazreti Mekte.
Hesabından korku toplam duyarak inşallah. Helali dahi bırakırlar. Çok ince güzel bir ahlak maşallah. Maşallah. Devam ediyorum. Dünyaya sadece bedenleriyle ilgi gösterirler. Onun herhangi bir şeyle de iştigal etmezler. Yani sadece hedefleri dünyanın, dünyada Allah rızasının kazanmak ve Allah'ın dinini her yere, herkese ulaşmasını sağlamak. Maşallah. Onların Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Maşallah bak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem övüyor. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara. Allah'ın onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim. Değil mi maşallah? Çok güzel hadis maşallah. İnsan çok etkileniyor. Ahir zamanda insanların büyük çoğunluğu Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin değerini anlamayacaklardır. Demek ki yani çok büyük faaliyetler olacak, çok büyük icraatlar yapacaklar, dini tebliğ edecekler. Çok yerde Allah rızasının en çoğunu ve Allah'ın dinini anlatacaklar ama insanlar onları fark etmeyecek ve onların değerini anlamayacaklar. Şimdi bu konu inşallah var.
İlk başlarda.
Onlar Allah yolunda mücadele ederler ve büyüklenenler onları küçük görür. Demek ki yani onlar hep Allah yolunda mücadele ediyorlar ve böyle kendince müstekbir, enaniyetli, kibirli olan münafıklar ve o zihniyette olanlar onları aklınca, kendi küçük aklınca onları küçük görüyor. Onların kıymeti dünyada bilinmez. Fakat ahirette iyi tanınırlar.
Maşallah.
Yani sunumumuzdan inşallah hani çok net bir şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerine inşallah hepimiz yetişmek için, onlarla birlikte olmak için dua etmek ve onlarla birlikte hareket edebilmek için kendimizi geliştirmek gerekiyor inşallah. Çünkü hani Allah ayette diyor ya, eğer savaşa çıkacak olsalardı mutlaka hazırlık yaparlardı diyor. Şimdi de fikren bir inşallah mücadele, hareket var. O yüzden Mehdi ve talebelerinden olmak için de hazırlık yapmak gerekiyor inşallah. Bilimsel manada inşallah.
Mehdi ve Hazreti Mehdi'nin özelliklerini ve yine talebelerinin özelliklerini bizim hadislere göre öğrenmemiz lazım. O çok önemli bir şey. Yani çünkü herkes kendi kafasına göre bir Mehdi inancı benimserse o zaman hiç Mehdi'yi biz hiçbir zaman bulamayız. Değil mi? Mesela Hazreti Mehdi Arapça bilmez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani normalde pek çok insan bunu bilmez. Hazreti Mehdi'nin büyük ihtimalle sarığıyla, işte cübbesiyle, ondan sonra mükemmel Arapçasıyla, Kur'an'ı baştan sona bilen bir Arapçasıyla, ondan sonra hatta bazıları işte atıyla beraber çıkacağını, böyle düşünceler olabiliyor. Biz hepsini Peygamberimizin hadislerinden öğreniyoruz. Mesela şimdi, Hazreti Mehdi Arapça bilmez diyor Peygamberimiz. Medine'de çıkmıyor mesela, İstanbul'da çıkıyor Hazreti Mehdi. Onun haricinde ama talebelerinden Arapça bilenler vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz Peygamberimizin bahsettiği şekilde Hazreti Mehdi'yi aramamız gerekiyor inşallah. Biz o şekilde arıyoruz.
İnşallah.
İnşallah Allah bulmayı nasip eder. Yani ulaşmayı nasip eder inşallah.
İnşallah.
Beraber mücadele etmeyi nasip eder inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bakın alametlerin çok açık olduğunu biraz önce söylemiştim. Şimdi bir alameti inceleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok detaylı olarak bahsediyor. Bakın Hüseyin Ali radıyallahu anh'dan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde doğu cihetinde geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an Hazreti Mehdi aleyhisselamın geliş vaktidir. Bir diğer hadis-i şerif, doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkmasını bekleyiniz buyuruyor. Evet. Independente adlı tanker İstanbul'da patlamıştı. Bakın onunla ilgili 1979 yılında patladı. Hicri 1400'ün tam başı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde bildirdiği gibi bir alameti. En büyük alametlerden birisi. Roman tanker
çıkış
patladı.
Vakti olarak dikkat çekiyor. Yani o demek evet, ki İstanbul'a geliş vaktidir diyor.
İnşallah.
Geliş vaktinin evet, o gün veya o günlerde Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a geldiğini anlıyoruz inşallah.
Maşallah. Evet. Çok yani büyük bir olay.
Evet.
Değil mi? Ayakta olan oturacak, oturan ayağa kalkacak.
Gece gündüz gibi var olacak diye evet, yine hadiste söylüyor.
O çevrede İstanbul'da bütün camların, ev camlarının bile patladı. Evet. Herkesin uykusundan uyandı.
Aynen.
Evet. Demek ki yani
aydınlandığı gece.
Genç bir yaşta o gün veya o günlerde İstanbul'a geliyor ve faaliyetlerine başlıyor.
Maşallah.
Yani Hicri 1400'de doğmuyor Mehdi.
Evet.
Hicri 1400'de faaliyetlerine başlıyor. Bakın geliş vaktidir diyor. Ne demek geliş vakti? Demek ki İstanbul'da değil o güne kadar.
Evet.
Ki doğumunda da başka büyük bir şehre işaret ediliyor. Geliş vaktiyle İstanbul'a geliyor ve faaliyetlerine başlıyor. Yani Mehdi'nin başka bir şehirde doğduğu, peygamberimizin soyundan olduğu, mesela soyunun da özelliği tarif ediliyor. Bir hadiste Kafkaslar üzerinden geldiğini söylüyor soyunun. Demek ki ailesi peygamberimizin soyundan ama Hazreti Mehdi Arap değil. Kafkaslar'da bulunan ailesi daha sonra Türkiye'ye göç etmiş. Türkiye'de büyük bir şehirde doğuyor. Ve independentların patladığı günlerde İstanbul'a gelen birisi ama genç yaşta o dönemde ve faaliyetlerine başlıyor. Ne kadarlık bir süre? 40 yıllık bir süre. Ve o geliş vaktinden sonra da ard arda alametlerin çıkacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten hemen 5 gün sonra kanlı Kabe katliamı oluyor. Ona da dikkat çekiyor Peygamberimiz. Çıkış yılıdır diyor. Çıkış vaktidir diyor. O 1400 senesinin birinci günü, bir Muharrem günü Kabe'ye kanlı bir baskın oluyor. Tarihte ilk defa. Evet. Yani çok o kadar özelliğini belirtmiş ki, yani bu kadar özelliği bildirilen başka bir kişi yok tarihte inşallah. Ondan... Fiziksel alametleri, ailesi, kardeşinin biri olduğu. Mesela kullanırken diyor sağ elini kullanır diyor ağırlıklı olarak. Dilinde bazen bir tutulma olacağını söylüyor böyle Hazreti Musa gibi. Bütün fiziksel özelliklerini vermiş orta boyuyla. Görüntüsü de biraz değişik mesela. Beni İsrail ricalindedir diyor. Türkiye'de peygamberimizin soyundan ama Beni İsrail görüntüsünde birisi. Fark ediliyor zaten. İman nurunun nuruyla da tanılıyor. Böyle geniş yüzü olan, geniş omuzlu, başı vücuduyla orantılı olarak büyükçe, yeşil gözlü ama Aynul Hadra ve hafif çekik gözlüdür diyor. Hafif çekik gözlü, kavisli kaşlı, tek kaş çatma çizgisi var diyor. Bakın ne kadar detay verilmiş. Normalde insandı değil mi? Hepimizde aşağı yukarı çift kaş çatma, çoğunluk öyledir. Yani azdır tek kaş. Onda tek kaş çatma çizgisi vardır diyor. Kaşlarının yüksekçe olduğunu söylüyor. Kaşlar arasındaki aralığın dar olduğunu söylüyor. Yanağında mesela bir ben vardır diyor ama beni de tarif ediyor. Herhangi bir ben değil, incimsi yıldızdır gibi. Yani derilde normalde siyah koyu renk ben olabilir ama öyle bir ben değil diyor Peygamberimiz. İncimsi yıldızdır gibi deriden çıkıp böyle deri renginde, açık renkli bir ben olduğunu söylüyor. Ön dişleri parlaktır diyor. Sakalını mesela tarif etmiş. Yani sakalı vardır diyebilirdi Peygamberimiz ama detay veriyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kenarlarda diyor kevseç, ince. Hatta sakalıyla kulağı arasındaki aralığı söylüyor. Parlak olduğunu söylüyor oranın. Demek ki öyle bir aralığı var. Ciddi parlak orada. İnce, altları düzeltilmiş meczum. Yani böyle göbeğine kadar sakallı değil. Yani alttan düzeltilmiş, kenarda ince olan bir sakalı. Siyah. Hem saçı hem sakalın siyah olduğunu bildiriyor. Geniş omuzlu diyor, vücudundan da alametler veriyor. Normal, kendisi gibi bir beninin olacağını söylüyor. İki kürek kemiği arasında, kalp hizasında. Ama yaprak gibi ayrı bir bene işaret ediyor göğsünde. Evet, sağ ayağında da bir ben olduğunu söylüyor. Bir işaret olduğunu söylüyor. Adımlarını dışarı atarak yürür diyor. Bakın orta boylu, hem omuzlar geniş, karnı geniş, uylukları geniş, adımlarını dışarı atarak yürüyor. İleri yaşlarda da genç görünümlüdür diyor. Yani gençlik döneminde independentların patladığı günlerde gelip faaliyetine başlayan Hazreti Mehdi, demek ki o zaman mesela 20'li yaşlarda olsa geldiğinde, faaliyete başladığında, şimdiki yaşı işte aradan 30 sene geçtiğine göre ona oranlı bir yaşta olması gerekiyor İstanbul'da. Çünkü alametlere göre şu an İstanbul'da, faaliyette. Bütün alametlerde olduğuna göre o da Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğunu ve İstanbul'da faaliyette olduğunu net kanıtı. Zaten dünya çapında olan değişiklikler de onu gösteriyor. Mesela Darwinizmin yıkılıyor olması, dünya çapında olan dindarlaşma, bütün alametlerin olması, bu Arap Baharı dedikleri olan hepsi Mehdiyet'in dünyayı kapladığını gösteriyor. Ama Hazreti İsa'nın da dünyada olduğunu gösteriyor. Çünkü aynı dönemde yaşıyorlar zaten. Ve birlikte namaz kılacaklar. Hazreti İsa da şu anda hayatta. O da onun net delili olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Yurt dışındaki yorumcular var mesela. İşte toplum bilimciler, sosyologlar var. Yani onlar tabii hiçbir ön yargıları olmadığı için, hiçbir şeyleri olmadığı için bakıyorlar, düşünüyorlar. Diyorlar ki bu yüzyıl İslam'ın yüzyılı olacak diyorlar. Yani biz öyle görüyoruz diyorlar. Peki nasıl olacak? İşte Türklerin liderliğinde o Türk ve İslam ülkelerinin birleşeceğini, biz 2040'da bu birleşmenin tamamlanacağını, mesela George Friedman onun haritasını bile çizmiş. Türk-İslam Birliği haritasını çizmiş yani. 2040'da Türkiye'nin haritası, nasıl diyeyim, yüz ölçümü bu şekilde olacak diyor. İşte başka sosyologlar diyor, işte İslam dünyası, Fransa 10 sene, 25-20 sene sonra İslam Cumhuriyeti olacak diyor. Ya böyle yurt dışında insanlar böyle yorumları yapıyor. Biz ülkemize geliyoruz. Hadisleri ezbere bilen, Kur'an'ı ezbere bilen, bütün rivayetlerin çıktığını adı gibi bilen bazı hocalarımız diyeyim. Hayır diyor, bu yüzyıl kesinlikle İslam'ın yüzyılı olmayacak. Türk-İslam Birliği olmayacak. Mehdi çıkmayacak. Biz Müslümanlar böyle zulüm görmeye devam edecekler. Hiçbir düzelme olmayacak. 570 sene sonra, 1000 sene sonra, 3 milyar yıl sonra belki olabilir diyorlar.
Ama bu da bu çok güzel. Bu da bir alamet. Yani hiç kimse Hazreti, yani mesela İmam Rabbani döneminde biri çıkıp da Mehdi 1500 sene sonra gelecek diyor mu? Ben mesela biri çıkıp dedi ki 5 milyar sonra gelecek dedi Mehdi dedi. Var mı 1200 yılında veya 1400-1500 yılında çıkıp da 5 milyar sonra gelecek diyen Mehdi? Yok. Şimdi söyleniyor. Bu da çok işte Mehdi'nin hayatta olduğu net alameti. Mesela Türk-İslam Birliği alenen telaffuz ediliyor. İslam ülkeleri ilk defa olarak son 3-5 sene içindeki bu gelişmelerle Türkiye'yi lider olarak gördüklerini, Türk-İslam Birliği'nin olması gerektiği dünya çapında konuşuluyor değil mi? Amerika'da söylüyor bunu. Şimdi Mehdi hayatta olmasa, Hazreti Mehdi faaliyette olmasa böyle değişiklikler olur muydu? Olmazdı. Bu değişiklikler Hazreti Mehdi'nin demek ki İstanbul'da faaliyette olduğunun bir kanıtı olmuş oluyor bu değişiklikler değil mi? Alenen İslam Birliği konuşuluyor. Bütün dünyada dindarlaşma oluyor. Bunlar işte Mehdiyet'in zırve gölgesinin bütün dünyayı kapladığını ispatlıyor bize inşallah.
Evet inşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar akşam saat 8'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.